Ayrı Zaman ve Yaratılış Delilleri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Akın Hocam, Önder Hocam, Erdem Hocam ve ben Ender Ataş ile birlikte güzel bir sohbet yapacağız inşallah. Bugün Kur'an mucizelerinden, iman hakikatlerinden, ahir zamandan ve evrim teorisinin geçersizliğinden bahsedeceğiz. Öncelikli olarak iman hakikatleriyle başlayalım isterseniz. Çünkü iman hakikatlerinin önemi çok fazla, sürekli vurguluyoruz bunu. İman eden insanların imanının artmasına, iman etmeyenlerin de iman etmesine vesile oluyorlar. O yüzden öncelikli olarak iman hakikatiyle Erdem Hocam inşallah başlayalım.
Evet hocam, başlayalım inşallah. Evrim teorisini savunan insanlar ne iddia ediyor? Canlıların bir ortamda yeni bir özellik geliştirdiklerini iddia ediyor. Ve bu şekilde türlerin çoğaldığını iddia ediyorlar evrimciler. Halbuki biz canlılığa baktığımızda canlılar, her bir canlının özel bir yeteneği oluyor. Bir özelliği oluyor. Ve bu özellik çok hayati oluyor. Yani canlı o özelliği barındırmazsa bünyesinde, kendisinde, bu canlının biz bir gün dahi doğada yaşayamayacağını görüyoruz. Dolayısıyla bu özellikler, işte tüm canlılardaki bu hayati özellikler, evrim teorisinde baştan zaten darmadan eden bir bilimsel gerçek bunlar. Çünkü evrimciler canlıların bu özellikleri, bünyelerindeki özellikleri kademe kademe kazandığını iddia ediyor. Halbuki biz hayati özelliklerden bahsediyoruz. Bakın, biraz sonra anlatacağımız özelliklerin hepsi hayati, canlıların hayati ihtiyaç duydukları özellikler. Bu özelliklerin olmadığı bir o canlı düşünülemez. Çünkü o canlı doğada yaşayamaz o zaman. Hayatını devam ettirmesi için, yaşayabilmesi için o özellik gerekiyor. Şimdi bu özellikler neler? Bakın, kendi ilaçlarını üreten canlılar var. Kendi ilacını üretiyor bu canlılar. Dolayısıyla yaşamalarına devam ediyor. Timsahlar olsun, arılar olsun. Şimdi evet, incelemeye başlayalım. Kendi aspirinlerini üreten ceviz ağaçları. Kuraklık, çok yüksek sıcaklıklar ve benzeri olumsuz koşullar ile karşı karşıya kalan ceviz ağaçları aspirine benzer kimyasal bir ilaç sağlarlar. Ateş ya da enfeksiyona karşı aspirin alan insanlardan farklı olarak bitkiler zor şartlarla başa çıkabilmek için biyokimyasal savunma mekanizmalarını güçlendirecek kimyasalları bünyelerinde gaz halinde üretirler. Söz konusu bileşikler cevizin savunma mekanizmalarını güçlendirici proteinlerin üretilmesini hızlandırır.
Maşallah.
Evet, mide ilaçlarını kendileri üreten timsahlar, kendi vücut ağırlığının %23'ü kadar yemek yiyebilen timsahlar hiçbir zaman midelerinde rahatsızlık hissetmezler. Çünkü kendi mide ilaçlarını kendileri üretirler. Sol aort damarı timsahlar dışındaki canlılarda karbondioksiti taşıyan kirli kanın kalbin sağ tarafından pompalanarak akciğerlere ulaşmasını ve buradan karbondioksit alarak akciğerlerden dışarı atılmasını sağlar. Timsahlarsa sol aort damarını istedikleri biçimde kullanabilirler. Yemekleri sindirirken kanın akış yönünü değiştirerek karbondioksit açısından zengin olan kanı midelerine gönderirler. Çünkü salgı bezlerinin sindirim için mide asidi ve bikarbonat salgılamaları esnasında karbondioksite ihtiyacı vardır. Bu şekilde timsah memelilerde üretilen mide asidinin 10 kat fazlasını salgılar. Evet, antibiyotik üreten arılar, yaban arılarının dişleri yuvalarını toprak içine kazar ve yumurtalarını bırakır. Ancak toprağın altı özellikle yumurta ve larvalar için çok güvenli bir ortam değildir. Toprak altı sıcak, nemli ve organik madde bakımından zengin olduğundan hem yuvadaki yumurta ve larvalar hem de yiyecek stokları küf ve bakteri gibi patojenlerin etkisine açıktır. Arıların larvaları bu zararlardan korumaları gerekmektedir. Dişi arılar yavrularını bunlardan korumak için kendi anten salgılarında barındırdıkları Streptomyces cinsinden bakterileri yuvanın tavanına asarlar. Sıcak bir yuva edinen bakteri bunun karşılığında 9 antibiyotik maddeden oluşan bir salgı üretmeye başlar. Bu salgı farklı türlerde çok sayıda zararlı bakteri ve mantara karşı etkilidir. Yumurtadan çıkan larvalar da tavandaki bu ecza dolabını aşarak bakterileri kozalarına sürerler. Doktor karıncalar, İsveçli araştırmacıların çalışmasına göre bazı karıncalar yuvalarında reçine biriktirirler. Reçinenin içerdiği özel kimyasallar hastalıkları yuvalarından uzak tutar. Karıncalar yuvalarını çevreleyen kozalaklı ağaçlardan sertleşmiş öz su tanecikleri toplarlar. Çevrelerinde çok sayıda bitki dururken özellikle kozalaklı ağaçları seçmelerinde bilinç olduğu açıktır. Karıncalar sanki hangi hastalığa hangi ilacı vereceğini bilen bir doktor gibi davranırlar. Ayrıca karıncaların reçine toplamada uyum içinde çalışması yuvanın genel sağlığının gözetildiğini ortaya koyar. Kanlarındaki antikorlarla hastalıkları önleyen köpek balıkları. Araştırmacılara göre köpek balıklarının kanda hastalıklarla mücadele eden farklı antikorları vardır. Ve bunlar belli kanser hücrelerinin büyümesini engellemektedirler. Köpek balıklarının çok güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmalarının ve nadiren enfeksiyon kapmalarının nedeni de yine bu antikorlardır. Ayrıca bilim adamları köpek balığı antikorlarının sıtma proteinlerini tutunarak al yuvarlara sıçramasını önlediğini tespit etmişler ve köpek balığı hücrelerinin iltihaplı romatizma içinde çözüm olabileceğini belirtmişlerdir. Evet ve son olarak bedenleri için özel bir ilaç yapan koalalardan bahsedelim.
Şimdi o mesela biraz öncekinde olmasa o canlı yaşamını devam ettiremiyor değil mi?
Herhalde evet. Hocam.
Yani mutlaka yaratıldığı anda olması gerekiyor. Sonradan deniz altında böyle bir şey olma durumu yok. Sonradan geliştirme durumu yok. Mutasyonlarla ekleme durumu yok. Tamamen yaratıldığı ilk andan itibaren ona sahip olması gerekiyor.
İnşallah. Evet, inşallah. Okaliptus ağacı bir koala için yalnız barınak değil, aynı zamanda önemli bir besin kaynağıdır. Okaliptus yaprakları bir dizi tıbbi etkiye sahiptir. Yaprakları da eterik yağ içerir. Bu yağ birçok hayvan için öldürücü nitelik taşıyan kimyasallardan oluşur. Buna karşın koalanın karaciğeri bu maddenin ziyerini etkisiz hale getirecek bir sisteme sahiptir. Koala bu yağı bedeninden dışarıya verir. Tüm vücuda sürülen yağın bir kısmı havaya karışmakta, bir kısmı ise vücut içine girmektedir. Yağ hayvanın vücuduna yerleşen parazit haşerelerin kürk içerisinden yere dökülmesine sağlar. Evet, dediğin gibi bakın hocam. Tüm bu canlılara baktığımızda biz, değil mi? Koaladan bahsettik, timsahtan bahsettik. Bakın ceviz ağaçları mesela, timsahlar. Yani dediğimiz gibi bu özellikler olmadığı bir canlıyı düşünelim. Mesela timsah karbondioksiti yani sol aortunu istediği gibi kontrol edemese, Allah bu özelliği timsahta yaratmış olmasa, değil mi? Timsah çok fazla rahatsız olacak. Çünkü midesi normal canlıların mide salgısından 10 kat daha fazla salgı sağlıyor bu sayede. Dolayısıyla bu hayatı için büyük bir tehlike olacak. Belki de ölecek.
Bir de timsahlar da mesela kendi midelerinden sodyum üretebiliyorlar. O sodyum sayesinde biz mesela işte şişkinlik olduğu zaman ya da fazla bir besin tükettiğimiz zaman bunun gitmesi için, giderilmesi için bir soda içmemiz gerekiyor. Yani sodaya ihtiyacımız duyuyor. Sodanın içindeki sodyumdan kaynaklanıyor o da. Sodyum besini hazmetmemizi kolaylaştırıyor. Timsahın da bu kendi yapısında var. Kendi midesinde bunu üretebiliyor. Ve bu şekilde zaten timsah bir besin aldığı zaman soğukkanlı bir hayvan olduğu için uzun zaman sonucunda bunu tüketiyor kendi içinde ve hareketsiz halde kış uykusuna da yatıyor çünkü. Besinin olması gerekiyor beslenebildiği zaman. Bunu da o durumda sağlıyor. Bu da yine Allah'ın ona vermiş olduğu bu sistem sayesinde var oluyor. Eğer midesindeki bu sistem olmasa o kadar büyüklükte canlıları yiyemeyecekti. Çünkü hani parçalamadan direkt yutuyor mesela. Yılan da aynı şekilde, timsah da aynı şekilde. Normal şartlarda biz mesela çiğneyip parçalayıp midemize öyle gönderiyoruz. Fakat bunlar direkt öyle gönderdikleri için bu besini zaman içinde kullanıp yapıyorlar. Ama bu sistemler olmasaydı timsah da böyle yapamayacaktı. Doğası da tamamen değişmiş olacaktı. Soğukkanlı bir hayvan olmayacaktı. Kış uykusuna yatmayacaktı. Ve bu bize neyi gösteriyor? Demek ki zaman içinde bir değişimin olmadığını, mutasyonun olmadığını gösteriyor. Çünkü timsahlar günümüze kadar hiç değişim göstermeden hep aynı şekilde bataklık gibi yerlerde yaşayan, kış uykusuna yatan soğuk canlı hayvanlar olarak günümüze kadar geldiler. Bu da bize mutasyonun olmadığını zaten gösteriyor inşallah.
Evet, bakın bu bilgiler, canlılardaki bu bilgiler doğada hiçbir şekilde arayıp, öğrenip bulabilecekleri bilgiler değil. Mesela arılardan bahsettik. Gerçekten çok enteresan. Yani antenindeki, salgıdaki bulunan bakterileri tavanına asıyor yuvasının. Ve bu bakterilerin hangi madde salgılayacağını nereden bilebilir bu arı?
Bir de şimdi arılarda şöyle bir özellik de var Erdem Hocam. Mesela arı şimdi çiçekten bal topluyor. Ama burada bir çiçeğin de arıdan faydalandığını görüyoruz. Bir akıl var. Çiçekle mesela arılar böcekler sayesinde üremesini sağlıyor. Çünkü sadece rüzgar yoluyla, rüzgar her zaman yok. Belli zamanlar olmuyor. Ya da hiç rüzgar olmayan yerlerde bitkiler var. Bunun içinde neye ihtiyaç var? Bir taşıyıcıya ihtiyaç var. Bu da mesela arılarda ya da diğer böceklerde çiçeğe konması sonucunda onlara yapışkan bir maddeyle bu şekilde üremesini sağlıyor. Bu arı buradan çıkıp başka bir çiçeğe konduğu zaman da oradaki yumurtaya girip ve üremeye geçiyor bu şekilde. Yani doğada bir baktığınız zaman hep bir düzen var ve iki canlının da birbirinin bu şekilde olacağından haberi yok. Şimdi bu bitki nereden bilecek bir başka bitkiye gideceğini de yumurtasını bırakacak ona. Diğeri aynı şekilde onun götüreceğini bilmiyor. O tamamen kendi beslenmesi amacıyla, bal yapması amacıyla gidiyor bitkiden alıyor gerekli şeyi. İkisinin de birbirinden bu şartta birbirinden faydalandığını görüyoruz. Ve hiçbir şekilde ikisi de birbirine zarar veren canlılar değil. Demek ki çatışma yok canlılar arasında. Demek ki güçlü kalan ayakta kalır yok. Canlılarda da birbirlerine karşı paylaşma, fedakarlık biz hep görüyoruz bütün canlılarda da. Bunlarda da aynı şekilde oluyor inşallah.
Evet ve biz bu canlıların yaşadığı ortama gittiğimizde bu canlılardan başka kimseyi bulamıyoruz. Mesela karınca topluluğuna gidelim, karıncalar var sadece. Yani karıncanın özellikle kozalaklı ağacı seçmesi birisinin, değil mi, bu bilgiyi vermiş olması lazım karıncaya. Karınca bu bilgiyi kendi araştırmasıyla, tecrübesiyle hiçbir şekilde elde edemez. Mümkün değil bu yani. Bunu herkes zaten farkına varır. Allah bize bunun cevabını ayette bildiriyor. Rabbim bal arasında vahyetti buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırlı. Allah orada arıyı örnek gösteriyor ama tüm canlılarda Allah'ın vahyetmesiyle hareket ettiklerini anlıyoruz. Diğer türlü zaten hep hata yapmaları lazım bu canlıların. Ve
hatta hata bile yapamazlar yani.
Hata bile yapamaz. Bir, yani hep ölmesi lazım.
Evet, dediğin gibi yani ya hata yapacak ya da o hatayı yapacak şekilde bile harekete geçemez yani.
Evet.
Hiçbir şey yapamaz. Normalde hani bir hayvanı bıraksanız atom yığınlarından oluşan bir şeyden bahsediyoruz. Hiçbir şey yapmaz yani. Karınca da olsa yapmaz. Ondan sonra işte bir timsah da olsa yapmaz. Hani beyin dediğiniz şeyden bahsediyoruz mesela. Bunlar gerçekten çok metafizik bilgiler. Yani beyin dediğimiz şey atomlardan oluşuyor. Atom neden oluşuyor? Boşluktan oluşuyor. Yani %99.999 böyle devam eden bir
yokluk
bölümü.
Yani boşluk.
Yok, hiçbir şey yok. Yokluk bir şeye nasıl karar verebilir? Değil mi? Yani olmayan bir boşluktan bahsediyoruz. O boşluğun içerisinde bir şey öyle bir şey yapmasına karar verdi diyoruz. Yani olmayacağı açık yani böyle bir şey. Yani arı diyoruz mesela, işte bir iki tane beyni nedir diyoruz arının. Bir iki tane sinir düğümü var diyor. Çok küçük böyle bir toplu iğne başı kadar bir sinir düğümü var diyor. Onunla ne yapıyor diyoruz? İşte peteğini altıgen yapıyor. İşte balın formülünü biliyor. Ondan sonra gidiyor mesela, gittiği yerin uzaklığını güneşin açısına ve uzaklığına göre net bir şekilde dans ederek tarif ediyor. Bir de onun etrafındaki arılar bir de onu anlayabiliyor. Onun haricinde 13 derece eğimle yapıyor yine peteğini. Bütün altıgenler eşit oluyor. Farklı farklı arılar 4 ayrı köşeden başlayıp ortada tam eksiksiz kusursuz bağlıyorlar o peteği. Nasıl yapıyor? Toplu iğne başı kadar 2 tane sinir düğümüyle yapıyor. Dediğimiz zaman yani bu çok espri gibi bir şey olur yani. Hatta komik bile olmaz yani, espri bile olmaz bundan. Yani bu, dolayısıyla bu bir açıklama değil. Yani onunla yapamayacağı, böyle insan aklını aşan şeyleri onunla yapamayacağı çok açık. Ve insan aklını da aşan bir aklın, üstün bir aklın emriyle yaptığı bilimseldir. Yani çok bilimsel ve gözlemlenebilirdir. Kendi aklını yapamayacağına göre daha üstün bir aklın emriyle yapmış olması gerekiyor. O da Allah inşallah. Erdem Hocam biraz önce söylediği ayetteki gibi Rabbim bal arasında vahyetti buyuruyor Allah. Bütün hayvanlar, bütün canlılardaki böyledir. Mesela bu günlerde sık sık gösteriyoruz, teknolojiyle ilgili bir tane film var, kısa film. Orada da mesela bir ismini hatırlayamadım, Tesla'ydı zannediyorum. Teknolojiyi başlatan kişi normalde, hani teknolojik gelişmeleri, işte motor sistemlerini vesaire, bu tarz sistemleri ilk nasıl bunu buldu diye sorduğumuzda, bir parkta arkadaşımla dolaşırken bir anda gözümün önünde canlandı diyor bütün sistem. Elimle uzatıp neredeyse dokunacaktım diyor o gözümün önünde oluşan sistemi diyor. Bu nasıl oluyor? Yani siz durup dururken gözünüzün önünde 3 boyutlu hologram şeklinde bir şey görüyorsunuz. Ondan sonra diyor bütün motorun sistemini görüyorsunuz. Ondan sonra o gördüğünüz şeyi çizim haline getirip sonra da yapıyorsunuz. Sonra buna şey diyebilir miyiz? İnsanoğlunun da aklı var işte, kendisi geliştirdi diyebilir miyiz? Belli ki ilham olmuş o da.
Tabii.
Ki bütün teknolojinin başlangıcı o. Ki zaten o Tesla zannediyorum o kişiye sorduklarında diyor ki bütün her şeyi Allah ilham eder diyor. Yani insanın kendine has bir şey yoktur diyor, gücü yoktur diyor. Dolayısıyla bizim şu anda geldiğimiz teknolojide bütün mesela olabilecek şeyleri söylemiş o dönemde. Diyor ki işte karada olan birisi denizde olan birisiyle uzaktan hiçbir bağlantı olmadan haberleşebilir diyor. Yani kablo bağlantısı olmadan haberleşebilecek diyor. O zaman gülüyorlar adama. Öyle şey olur mu diyorlar. Buna benzer şu anda olan pek çok şeyi bunlar yapılabilir diye zamanında anlatıyor. E nasıl bilebilir ki? O da bilemez. Nasıl arı altıgen petek yapamazsa o da onu bilemez normalde. Ya belli ki hepsi Allah'ın ilhamıyla. Teknolojiye de bakıyoruz. Şu anda bu kadar gelişmesi yine Allah'ın dilemesiyle olan bir şey. Yani insanların bu döneme denk getirmesi gibi bir şey söz konusu değil.
Bir de insanlar mesela bunu sürekli vardır. Sanatçılarda olsun ya da bu tarz hani yeni fikirler ortaya atan insanlarda olsun. Baktığınız zaman hep bir ilhamdan bahseder insanlar. İşte ilhamın gelmesini bekliyorum der. Mesela bir şiir yazacak bir insan. Şiiri yazmaya başladığı anda hani otur yaz dediğin zaman yazamıyor mesela. Diyor ki ilham gelmesi lazım diyor. İlham nereden geliyor? Nasıl evet. geliyor? Ya da bir şarkı sözü yazıyor mesela. Ama onu ilham gelip yazdı diyor mesela. İlham geldi öyle yazdım. Yani her an madem kendi aklın var, şuurun var, düşünebiliyorsun. Otur yaz dediğin zaman yazamıyorsun mesela. O güzellikte çıkmıyor. Ama birden sanki bir sihirli değnek değmiş gibi bir şey geliyor ve dökülmeye başlıyor ellerinden. Bu ilham olan Allah'ın zaten aklımızı açmasıyla alakalı bir durum. Yani Allah'ın bize gösterdiği, vermiş olduğu bir şey. O yüzden de bunu yapan zaten yaşayan insanlar daha net kanaatleri geliyor. Çünkü kendim düşünüyorum diye olmuyor. O an ilhamın gelmesi için hiçbir şey yok ortada. Belki yemek yiyorsun, belki televizyon izliyorsun. O sırada geliyor. Çünkü Allah o sırada sana onu göstertiyor. Sen de o sırada görüp onu icra ediyorsun. E bu da işte Allah'ın bize gösterdiğini, yani bizim aklımızın kendi aklımızda deyip de hani doğru olan o değil, kendi aklımda yapıyorum ya da işte bana geldi diye değil de Allah'ın ilham ettiği zaten çok açık. Bu canlılarda da olan şeyler evet. aynı bu şekilde. Hani insana nasıl müzik yazarken, işte söz yazarken ilham geliyorsa canlılara da aynı şekilde var oldukları günden beri Allah'ın ilhamıyla hareket ediyor. Yoksa bir karınca nerede neyi nasıl bulacağını ya da bir bal arısı balı nasıl yapacağını, peteği nasıl yapacağını tabii ki bilemez normal şartlarda. Hani zahiren de bu mümkün olan bir şey değil. Öğrenme yoluyla da olacak bir şey değil. Çünkü bunun için de akla ihtiyaç var öğrenmek için. Şuurun olması gerekiyor. O da yok. Bu da Allah'ın ilhamıyla hareket ettiklerini zaten net olarak gösteriyor bizlere.
Ahirette de inşallah daha keskin göreceğiz bunu Allah. İnşallah nasip ederse her şeyi Allah'ın yaptığını. O gün görüş inşallah keskinleşmiştir buyuruyor Allah ayette. Yani bütün insanların kendi bulduğunu zannettiği teknolojik cihazlardan, gelişmelerden, buluşlardan hepsini tutun. İnşallah Allah orada net gösterecek bize hepsini Allah'ın yaptığını. Bizim yaptım dediğimiz şeylerin de hepsi Allah tarafından yaratıldığını net bir şekilde göreceğiz inşallah ahirette.
İnsan zaten öyle bazı durumlarda bunu daha çok fark ediyor. Hani kendin sürekli belki aynı şeyi düşünüyorsun ama aynı şeyi görmüyorsun. Biz geçenlerde bir film izlediğimizde aynısı hani bunun örneği gibi Limitless diye limit yok diye bir film izlemiştik. Oradayken mesela hani böyle aklın, şuurun açıldığını gösteriyor filmde. İnsanların artık düşünemediği, farklı şeylerle hani insanların göremediği olayı bir insan bir şey vasıtasıyla bunu görebiliyor net bir şekilde. İşte Allah'ın insanlara ilham vermesi de bunun daha fazla kat kat fazlası. Yani bir şeye baktığı zaman da kimsenin göremediği şeyleri o kişi görebiliyor. Ama o kendisi yeteneğinden dolayı ya da aklından dolayı görmüyor. Evet. Allah'ın ona göstermesi yoluyla görüyor. Yani bir insan bir şeyi görüyorsa kendisi akıllı olduğu için görmüyordur. Allah onun görmesini nasip etmiştir, o görüyordur. Bugün Arşimet gibi belki Newton mesela ağacın altında oturuyor, elma kafasına düşüyor. Bu şekilde yer çekimini öğreniyor. Bu tamamen baktığınız zaman da Allah'ın onu seçtiğini gösteriyor zaten. Kaç kişi belki de buna şahit oldu. İşte masanın üstünden bir şeyin yuvarlandığına ya da işte elinden bir şey düşürdüğünde kaç kişi buna şahit oldu. Ama kimse bunun bir kural olduğunu, bir kanun olduğunu çözümleyemedi. Arşimet aynı şekilde hamamda yıkanırken tasın suyun üstünde yüzmesiyle görüyor. Kaç kişi bunu yaşadı ama kaç kişi bunun ismini veremedi. Birçok şekilde bu gelişmeleri, Allah'ın yarattığı kanunları Allah seçtiği kişilere gösteriyor. Onlar da gördükleri zaman da Allah'ın dilemesi sonucunda aktarıyorlar insanlara. O yüzden hani düşünen ya da yapan benim dediğin zaman yanlış olmuş oluyor. Çünkü tamamen Allah'ın ilham etmesi sonucunda davranıyorsun, hareket ediyorsun. O yüzden takdir Allah'ın, seçtiği kişiler de seçtiği şekilde hareket ediyorlar inşallah.
İnşallah. Allah şöyle buyuruyor ayetinde, şeytandan Allah'ın sınırım. Kim Allah'tan korkup sakınırsa ona doğru yanlışını ayıran bir nur ve anlayış veririz buyuruyor Allah.
İnşallah.
Dediğin gibi hocam, yani biraz önce şuur açıklığından bahsettin. Gerçekten Müslüman'da, mümin'de Allah sebepsiz. Hani o filmde çünkü bir sebebi evet. var. Sebep olarak gösteriliyor bir madde. Ama Allah'a iman eden, Allah'tan korkan bir Müslüman'da, mümin'de sebepsiz olarak bir şuur açıklığı. Olayları farklı görme meydana geliyor. Yani artık...
Girif taraflarını görebiliriz.
Evet. Bir canlıyı gördüğünüzde mesela ona kalben, samimi olarak gerçekten derinden şükrediyorsunuz. Birçok insan değil mi onu görüp geçebiliyor mesela. O canlının özelliklerini düşünmüyor ya da düşünse de ya da anlatıldığında onları etkilemiyor onları. Bu da enteresan. Bu birçok karakterde var. Mesela münafık karakterinde de var bu. Çünkü Allah ayette şöyle buyuruyor şeytandan sanırım. Bir ayet indirildiği zaman bu hanginizin imanını arttırdı derler diyor. Evet. Mesela sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ayetin inmesine şahit oluyor bazı münafıklar. Ama imanını arttırmıyor. Şeyle aynı, yani iman hakikati anlatımı gibi, aynı demeyelim de çok benzer. Değil mi? Birisine iman hakikati anlattığınızda o kişiyi etkilemeyebiliyor.
Evet.
Çünkü Allah'a olan imanın zayıflığı ya da korkusunun olmayışı işte o tepkisine yansıyor zaten.
Ve de bu Allah korkusunda hani iman hakikatlerinden etkilenme haricinde de mesela günlük yaşanan olaylar olsun, işte genel olarak yaşanan işte toplumsal olaylar olsun, dünya çapındaki olaylar olsun,
evet.
etrafındaki insanların karakteri olsun, Allah her konuda en doğrusunu gösteriyor Allah korkusu olan. O çok muazzam bir nimettir. Yani hocamız söylemişti onu. Allah korkusu bir insanın hayatını ultra lüks hale getiren bir şey. Allah'ın dilemesiyle inşallah. Mesela Allah korkusu olmadığı zaman adam ne yapıyor? Bir şey söylüyor mesela birisi. Doğru mu yanlış mı anlaması mümkün değil. Bir konuda mesela iş yaptığı birisi veyahut da bir arkadaşı olabilir. İşte bir şey söylüyor. O söylediği şeyi mesela direkt manasında alıyor. Allah korkusu yoksa. Yani o bir şey söylüyor mesela. İşte şu konuda çok fazla imkanı olduğunu söylüyor. İşte şöyle yaparız, böyle yaparız gibi söylüyor. Onu direkt o manada algılıyor. Veyahut da başka bir şey söylüyor. Allah korkusu olan kişi de birisi bir şey söylediği zaman diyorsun ki ha bu onu şu yüzden söyledi diyorsun. Direkt söylediği şeyin manasını almıyorsun. Onun altındaki manasını Allah sana gösteriyor. Allah korkunu ne kadar arttırırsan daha da derinini gösteriyor Allah. Ve bu anlayış gücü böyle sürekli bir kere kazanıldıktan sonra ha tamam ömür boyu kazanılan bir şey değil. O da çok metafiziktir. Mesela Allah korkusu bir insanın düşerse yine göremez hale geliyor. Eski haline geri, isterse daha önce 10 kere yaşadığı bir olay olsun, Allah korkusuyla 10 kere aynı olayın girif tarafını görmüş olsun, Allah korkusu gitmişse 11.sinde yine aynı olay olsun, yine yanlış şekilde algılıyor. Bakın bu çok muazzam metafizik bir durumdur. Allah'ın ayetinde bildirdiği, kim Allah'tan korkup sakınırsa biz ona doğruyu yanlıştan ayırt eden bir nur ve anlayış veririz buyuruyor Allah ayette. Dolayısıyla insanın Allah korkusunu alabildiğince artırması lazım. Yoksa ne olur? Birisi bir şey der kalkıp, mesela Müslümanların aleyhine bir şey der, ha ne kadar doğru der mesela. Anlayamaz bir türlü. Müslümanları tanıyamaz, müminleri tanıyamaz hiçbir şekilde. Kim olduğunu bilemez. Hangi hükmün Kur'an'a uyup uymadığını bilemez. Hangi tavrın Kur'an'ı olup olmadığını bilemez. Bir bakarsınız din bunu emrediyor diye kendi kafasından uydurduğu şeyleri anlatır. Karşısındaki kişinin de Allah korkusu yoksa ha ne kadar doğru söylüyor der mesela.
Mesela bir kısım insanlarda da Allah korkusunu yanlış yorumluyorlar. Yani haşa korkmak şeklinde değil mesela. Allah'ın sevgisini kaybetmekten, onun ona olan şefkatini kaybetmekten korkma. Bizim manada söylediğimiz şey inşallah.
Evet, zaten inşallah. Şöyle bir şey var. O zaman Erdem Hocam sözüne. Hani korku dediğim mesela bir insan işte arkadaşına, eşine, dostuna, anne babasına mesela saygı gösterir. Neden korkar mesela? Onların ona olan sevgisini, saygısından yitirmekten korkar. İşte hani bir insana neden güzel davranırsınız. O insana kaybetmek istemediğiniz için, o insanı sevdiğiniz için, o insanın da sizi sevdiğini bildiğiniz için daha dikkatli davranırsınız. İşte titiz davranırsınız, hareketlerinize dikkat edersiniz, konuşmanıza dikkat edersiniz. Hani kırmayacak, gücendirmeyecek şekilde davranırsınız. Sevgisini kaybetmek istemediğiniz için. Allah korkusu da bunun kat kat daha fazlası. Çünkü Allah'ın bize verdiği nimetler çok fazla. Hani eşimizin, dostumuzun bize verdiği nimetlerden dolayı değil. Tamamen Allah sevgisiyle sevdiğimiz için ondan korkuyorsunuz. Ama Allah sevgisi de bunun tamamen kat kat fazlası olarak. Çünkü bütün nimetleri veren Allah, bütün bize bu güzellikleri veren Allah, onun sevgisini kaybetmekten daha fazla korkacağımız için. Onun emirlerini yerine getirmediğimiz zaman onlardan korkacağımız için Allah'tan daha çok korkuyoruz
inşallah. Evet Akın Hocam, biraz önce şeyden bahsettin değil mi? Allah korkusu fazla olduğunda, arttığında farklı manaları, daha derin bakış açısına sahip olmaktan bahsettin. İşte peygamberlerde bu had safhada, son düzeyde maşallah gözlerinden değil mi, bir insanın yüzünden tanıyorlar. Yani söz söylenmesi de gerekmiyor.
Bakışlarında.
Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Muhammed suresinin 30. ayet, şeytandan Allah'ın suçlar şerrinden tanınacak ayeti hakkında sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah onları tanır. Lakin bu ayet kaim Hazreti Mehdi aleyhisselam hakkında nazil olmuştur. Hazreti Mehdi aleyhisselam onları, münafıkları şehirlerinden tanıyacak ve ashabı ile birlikte onları manen darmadağın edecek buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Hazreti Mehdi aleyhisselam'da da bu özellik olacak demek ki. İnşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veriyor inşallah. Hazreti Mehdi aleyhisselam da insanları, yani bir söz söylemelerine gerek yok, niyetlerini, samimiyetlerini şehirlerinden, gözlerinden, yüzlerinden tanıyor Allah'ın dilemesiyle. Bu da tabi Allah'a olan korkuyla ilgili, sevgiyle ilgili olan bir şey.
Allah korkusu çoktur diyor zaten Peygamber Efendimiz. Hani gerges kuşunun titremesi gibi Allah'tan korkar diyor Peygamber Efendimiz hadiste. Allah'tan çok çok daha fazla korkacağını, çünkü sürekli Allah için yaşadığını, Allah için var olduğunu ve yaptığı her şeyi Allah rızası için yaptığı için Allah'tan çok çok daha fazla korkacağını, yani müminlerin en çok korkanlarından bir tanesi olacağını söylüyor zaten Peygamber Efendimiz.
İnşallah. Bir de ayrı zaman çok, yani gerçekten çok mucize bir dönem. Yani ve ayrı zaman içerisindeyiz. Ayrı zamanda Peygamberimiz buyuruyor 70 bin sarıklı Deccal'in uydusu olacak diyor. Yani avanesi olacak diyor. Yani inkar edenlerden daha önde 70 bin sarıklı kişi, sözde hoca, sözde alim kişi dinin yok olması için hizmet edecekler Deccali sisteme. Mesela bir bakacağız işte inkar eden, ahireti inkar eden, İşte ayetlerin birçoğunu kabul etmeyen, enteresan teviller getirmeye çalışan ayetlere, Kur'an ayetlerine. Yani hocamız mesela dün de anlattı detaylı bir şekilde. Ayetler olduğu gibi kabul edilir. Mesela adama ayet söylüyorsun, ayeti tevil etmeye çalışıyor. Bir ayet okuyacak mesela, ayeti okumak istemiyor. Ayetten haşa kendince utanıyor. Yani bu şimdi iman mı oluyor bu? Sen iman ettiğini mi zannediyorsun bu şekilde? Ayeti kabul etmiyor. Cennet cehennem bu dünyadadır diyor. Kendisi aklı böyle sıfıra yakın olduğu için ve göremediği için bunu, Allah'ın gücünü, kudretini anlayamadığı için başka insanların da anlayamayacağını düşünüp kendi kafasından yaptığı yorumu din diye anlatıyor. Peygamberimiz de buyuruyor zaten hadisinde sallallahu aleyhi ve sellem. Kendi düşüncelerini, kendi nefsinin öngördüğü düşüncelerini anlatırlar insanlara din diye diyor. Ahir zamanda. Şimdi biz Kur'an ayetlerini direkt kabul ederiz. Yani öyle bir şey olmaz. Evet. Peygamberimizle ilgili ayetler var. Ondan sonra gene ehli kitapla ilgili ayetler var. Kadınlarla ilgili ayetler var. İşte yaşlılarla ilgili, çocuklarla ilgili. İşte inkar edenlerle ilgili. Mesela Allah ayette münafıkları sizin elinizle Allah aşağılasın buyuruyor. Bakın münafıkları sizin elinizle, yani müminlerin eliyle, müminlerin vesilesiyle münafıklar aşağılanıyor dünyada. Allah ayette dünya hayatında ve ahirette onlar için aşağılanma vardır diyor. Bakın aşağılanma. Ve bunu müminler yapıyor. Şimdi siz bunu, bu ayeti yaşamaya kalksanız birçok çevre hiç oldu mu der mesela. Hiç yakıştı mı der mesela. Veyahut da başka bir şey söyleyebilir. Anlatabiliyor muyum? Yani Allah'ın ayetleri kesin ve nettir ve biz her adımımızı hiçbir şekilde sorgulamadan ve hiçbir şekilde akıl danelik yapmadan, hiçbir şekilde Allah'ın aklından daha üstün bir aklımız olduğunu düşünmeden, biz zaten yapmayız da inşallah, hani yapanlar için söylüyorum, cahilliğinden yapanları da tenzih ediyorum, olduğu gibi kabul etmemiz ve olduğu gibi uygulamamız gerekiyor. Yoksa adam öyle bir yorum yapıyor ki, yani Kur'an'ı tamamen kendi böyle hani herkesin kabul edeceği bir şekle sokmaya çalışıyor Kur'an'ı. Öyle din anlatılmaz ki. Yani iman hakikatleri anlatırsın, adamın Allah varlığına kanaati gelir. Kur'an'ın mucizelerini anlatırsın, Kur'an'ın hak olduğunu anlatırsın. Adamın Kur'an'ın, yani kişinin Kur'an'ın hak olduğuna kanaati gelir. Sonra dersin ki bak kardeşim, Kur'an bu. Ayetleri aç oku. Buradaki her şeyi de kabul edeceksin dersin. Yani iman bu şekilde olur. Adam iman hakikati anlatmıyor. Allah'a iman yok. Kur'an'ın hak olduğunu anlatmıyor. Kur'an'a iman yok. Sonra adam Kur'an'ı açıp baktığında hiçbir şeyi kabul edemiyor. Hiçbir şey değil de yani bir kısmını kabul edemiyor. Hiçbir bölümü. Bazı bölümleri. Sonra da onlara enteresan teviller getirilmiş. Yok aslında orada o denmiyordu da şurada şu denmiyordu da. İşte Peygamber Efendimiz şu yüzden çok evlendi. İşte bu ayetler şu yüzden indi. O ayetler öyle. Sen öyle bir hale getirdin ki sen kendi kafandaki dini anlatıyorsun zaten. Yani Allah'ın doğruları değil ki senin anlattığın.
Evet, işte Peygamber Efendimiz'e söyleyin zaten Hazreti Mehdi Aleyhisselam geldiğinde bu hurafelerden ve bidatlerden tamamen arındırıp gerçek Kur'an ahlakına evet. Peygamber zamanımızdaki şekilde Kur'an-ı Kerim'le insanlara öğreteceğini söylüyor zaten inşallah.
İnşallah.
Evet, sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi var. Bakın tam konuyla ilgili. Şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Halk da cahilleri kendine reis yapar. Bunlara meseleler sorulur. Onlar da ilme dayanmaksızın kendi reyleriyle fetva verirler. Evet. Böylece hem kendilerini hem de başkalarını dalalete atarlar buyuruyor.
İşte o da bir kısım insanlarda şöyle oluşuyor. Yani kendisi açıp bakmaktansa mesela şu hoca böyle dedi, bu hoca şöyle dedi. Yani görerek kendi gözüyle değil de anlatılanlara inanarak dini yaşamaya çalışan insanların yanlışları oluyor bu. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'i göndermiş insanlar için. Aç bak kendin de oku, kendin gör diye. Onun bunun demesiyle değil. Çünkü o insanın doğru diyeceğini bilemezsin. Ama Kur'an'da her şey açık nettir. Herkes kendisi net bir şekilde her şeyi detaylı olarak görebilir diyor Allah. Bundan kaynaklanan bir durum oluyor işte.
Yani mesela adam şey diyor yani. Dünyada diyor yani. Cennette cehennemde dünyada diyor. Bir soruyoruz işte Kur'an Darwinizmi zaten kabul eder diyor yani. Darwin, hatta bazıları diyor zaten Müslümanlar bulmuştur diyor ilk başta Darwinizmi. İşte evrim teorisi, evrimin olduğunu. Böyle enteresan açıklamalar. Yani hiç dinle alakası olmayan. Bir bakıyorsunuz işte yaşanan olayları, ayetleri bambaşka şekilde tevil etmeye çalışıyorlar. Şimdi detaylı örnek vermek istemiyorum da. Yani çok felaket durumda. Ama Allah'ın izniyle biz şimdi iman hakikatleri anlatıyoruz. Kur'an mucizeleri anlatıyoruz. İşte inşallah hem kendimizi anlatıyoruz hem tüm dünyayı anlatıyoruz ve insanlar kesin iman, yani kesin bir bilgiyle iman etmesi için inşallah. Hepimiz için tabii geçerli bu. Çünkü imanın da sonu yok. Yani bir insan mesela bir iman hakikati ezberliyor, işte düşünüyor üzerinde, iman hakikatleri üzerinde düşünüyor. Bunun bir sonu yok işte ben düşündüm tamam iman ettim bundan sonra ben yeterliyim diyeceği bir durum yok. Çünkü şeytan sürekli faaliyette insana karşı. O zaman insanın da sürekli faaliyette olması gerekiyor şeytana karşı. Yani ben oldum bittim. Bundan sonra daha benim imanım sağ. Peygamberler dahi dua ediyorlar. Yani ölünceye kadar Allah'ım imanımı alma diye peygamberler dahi dua ediyor. Yani bazı kişilere baktığımız zaman diyor tamam işte bitti diyor. Yani her şeyi ben zaten iman ediyorum diyor. Ayet kabul ediyor musun? Yarısından fazlasını kabul etmiyor ayetleri. O konuda farklı düşünüyorum diyor.
Nasıl yani, iman olur?
Senin düşüncene göre değil ki yani öyle din yaşanmaz. Öyle Müslüman mümin karakteri de olmaz. Mümin karakterinden Allah işittik ve itaat ettik derler diyor. Bu kadar. Bir ayet okuyoruz mesela. Ha tamam o konudaki fikrim şu an değişti der mümin karakteri. Adama işte sen Arapçasından işte o hangi meali okuyorsun? Öyle bir şok. Hepsinin Arapçası ve Türkçesi belli zaten yani. Hükümlerin hepsi bellidir. Kur'an ayetlerinin hepsi bellidir. Ya öyle sen kendini inkar etmek için öyle şeyler aramana gerek yok. Yapma yani, gerek yok derken öyle bir şey yapma yani. Allah'ın ayetleri kesin velet, onlara iman edeceğiz. O kadar yani. Çok detaylı bir şey yok inşallah.
Peygamberimiz bir hadisinde daha cahil alimlerden bahsediyor. Şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Nihayet cahil bir takım insanlar kalır da kendilerine dini meseleler sorulunca onlar ilimleri olmadığı halde kendi fikirleriyle fetva verirler de hem kendileri sapıklığa düşerler hem de halkı saptırırlar buyuruyor. Bir de maddi beklentisi, yani maddi bir geliri olduğu için bunu yapanlar var, anlatım yapanlar var. Bakın mesela dini tebliğ başlığı altında maddi bir kazanç elde etmek için bunu yapıyorlar. Böyle insanlar da var ve bunları da sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. İnsanlar üzerine bir zaman gelecek ki onların hepsi Kur'an okur, ibadete çalışırlar ve ehli bidatle de meşgul olurlar. Lakin bilmedikleri cihetten müşrik olurlar ve okumalarına ve ilimlerine bedel rızık alırlar. Ve dünyayı din karşılığında yerler. İşte bunlar kör deccalin avanesi olacaklardır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ayrıca bir başka hadisinde sizin için deccalden ziyade deccal olmayanlardan korkarım. Onlar kimdir sorusuna saptıran imamlardır buyuruyor. Bakın tabi cahilinden yapanlar da var ancak kasti yapanlar da var. Bunlar da münafıklar. Ve münafıklar birbirlerini korur. Yani biraz önce Akın Hocam hani münafıklar konusunda konuşulduğunda değil mi, başkalarının ayıplanmasını bahsetti. İşte o ayıplayanlar, cahilinden yapanları tenzih ederiz ama münafıklar, münafıkları ayıplayan münafık ister yine. Yani birbirlerini savunurlar onlar. Değil mi? Çünkü birbirlerinin kafasındaki din, oturan din ortaktır ve o dini yaymak ister onlar. Kötülüğü emretmek ister, iyiliği alıkoymak ister, iyilikten alıkoymak ister. Zaten ortak amaç üstüne hareket etmişler. O yüzden birbirlerine karşı da son derece koruyucu oluyor münafıklar. Ya başkasının mesela diğerini savunur. Yok o yanlış değiller. Sen onu uyarma der. Böyle konuşulur mu der. Biraz önce söylediğin gibi. Bu şekilde birbirlerini de destekler münafıklar. Tabi ama Allah ayetinde bildiriyor. Sen onları birlik sanırsın. Oysa kalpleri paramparçadır buyuruyor Allah. Yani münafıklar böyle akıllarınca bir araya gelirler, toplanırlar. Müminlere karşı ortak bir harekete geçmeye çalışırlar ama içlerinde paramparçalar zaten. Çünkü iman yok. Amaçları dünyevi zaten. Yani menfaatlerinin oluşacağı ortamı bekliyor münafık. Sırf onun için hareket ediyor. Düşünsenize yani bir maddi bir şey elde etmek için hareket ediyor, yola çıkıyor. Dolayısıyla her şeyden korkuyor. Allah korkusu da olmadığı için o ne diyecek, bu ne diyecek, buramda bir şey mi çıktı, işte hastalanıyor muyum, ne oluyor? Sürekli ölüm korkusu. İman etmeyenlerin, yani menfaatini beklediği kimselerin onlar için ne düşüneceği, bu da çok korktuğu münafık. Yani filanca müşriğin onun hakkında kötü düşünmesi, o münafık hakkında çok korkunç bir şey münafık için. Çünkü ondan menfaat alamayacak demek oluyor bu. O yüzden her tarafa Allah ayeti bildiriyor. Ne sizlendirler ne onlardandırlar. Böyle orta yani müşrikler arasında da iman etmeyenler arasında da hepsini idare eder tarzda bir tavır izler münafık ki hepsinden biraz nevalansın. İşte hepsinden biraz menfaatin oluşacağı ortamdan sebeplersin diye sürekli böyle doğru bir yol izlemez yani. Onu görüyoruz münafıklarda. Evet, başka hadis-i şeriflerini okuyalım. Peygamber Efendimizin. Şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Alimleriniz altın ve gümüş paralarınızı almak için okudukları zaman, Kur'an'ı ticaret için edindiğiniz zaman kıyamet yaklaşmış demektir. Bakın bu da bir kıyamet alameti demek ki. Şimdi çünkü hani erteleyenler var ya, uzak görenler. Halbuki biz baktığımızda işte bu alamet de gerçekleşmiş. Kur'an'ı okuyor ama niçin okuyor? Maddi bir gelir elde etmek için okuyor.
Hatta manen söylüyorum, Allah bir ayette de yutaklarından aşağı geçmez diyor söyledikleri. Kur'an'ı ezbere bilirler ama evet, içten değil, sadece dillerinde, ağızlarında söylerler diye.
Evet. Hadiste geçiyor.
Hadiste, evet inşallah.
Evet, uygulamaya geçilmiyorlar dediğin gibi hocam ve ticaret edindiklerini bildiriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi biz Kur'an'da bütün peygamberlerin hayatını okuyoruz. Allah bize bildiriyor inşallah, açıklıyor.
İnşallah.
Hepsinde ücret istemeyene uyun diyor. buyuruyor peygamberler. Zaten en önemli konulardan birisi tebliğde ücretsiz gerçekleştirmek bu tebliği. Tamamen İnşallah. Allah rızası için gerçekleştirmek.
İnşallah.
İnşallah.
Bir de şimdi aklıma gelmişken söylemek istedim ya. Şimdi bazı kişiler hocamıza, bazı hocalar, sözde hocalar veyahut da başka kişiler. Hani bazı konularda işte akıl fikir vermeye kalkabiliyorlar. Şimdi hocamızın en önemli özelliklerinden bir tanesi yaptığı her hareketin, söylediği her konuşmanın, her türlü tavrının Kur'an'da karşılığı bir ayet olmasıdır. Yani bu çok önemli bir konu. Dolayısıyla yani hocamızı eleştirmeye kalkarken birisi, kendince tabii, mutlaka ilk başta bir düşünsün neye göre eleştirdiğini. Yani dinsiz birisi eleştiriyorsa hani zaten o bir kitabı olmadığı için eleştirmeye kalkar. Bu kendince olmuş olur ama din adına eleştirmeye kalkarsa mutlaka bir düşünsün ilk başta. Yani hocamızın söylediği, yaptığı her şeyi biz Allah'ın izniyle senelerdir şahidiz. Mutlaka Kur'an'da bir ayet karşılığı var. Peygamberimizin bir uygulaması olarak bir karşılığı var. Yani mutlaka var. İkinci bir alternatif yok Allah'ın izniyle. Yani dolayısıyla din adına böyle bir şeye kimse kalkışmasın yani Allah'ın izniyle. İnşallah. Çok garip duruma düşer, komik duruma düşer yani inşallah.
Ve de hiçbir şekilde ne internet sitelerinden para alınıyor, ne satılan kitaplardan herhangi bir ücret talep isteniyor. Evet. İnternette bütün kardeşlerimiz açıp açık bir şekilde hepsini indirip bütün kitapları detaylı olarak okuyabilirler. Hiçbir ücret yok. Evet. Kitaplar aynı şekilde ücretsiz dağıtılıyor. Konferanslar aynı şekilde. Maşallah. Ücretsiz girişler. Kanal var. Tamamen kendi
reklamsız,
kendi kuvvetiyle olan bir kanal var. Ve bunların hepsi Allah'a imandan dolayı. İnşallah. Allah'ın sevgisi için yapılan şeyler inşallah.
İnşallah. Bu hizmetlerin ilk başta bir milyonda birini yapsınlar. Ondan sonra bir sadece düşünsünler yani.
İnşallah.
İlk başta 300'e bir milyonda birini yapsınlar yani inşallah. Ondan sonra. Böyle bir şeye kalkışmayı düşünüyorlarsa düşünsünler.
Tabii zaten burada bu tarz insanların samimiyetsizliğini şuradan anlıyoruz. Münafıklar da müminleri hedef aldıklarında bir kere münafık ben takvayım diyor. Ben iman ediyorum diyor. Sizden daha üstünüm diyor. Ama bir bakıyorsunuz mümini hedef alıyor. İbadet edeni hedef alıyor münafık. Tüm cemaatleri hedef alır. Mesela hocamız söylemişti bir cemaate girer ondan çıkar diğerine girer ondan çıkar diğerine girer. Hepsini çökertmek ister münafık. Öyle geniş bir planı var yani.
Evet.
Buradan zaten hemen samimiyetsizliğini anlıyoruz biz. Evet. Münafığın. Niçin? Çünkü zaten eğer samimi olsa iman etmeyenlerle mücadele etmesi lazım. Tabii fikri mücadele. Değil mi? Bakın Darwinizm, materyalizmden bahsediyoruz biz. Ve değil mi, yurt dışında daha ağırlıklı olmak üzere okullardan okutulduğundan bahsediyoruz. Ya. Bununla ilgili fikri bir mücadele etmek lazım.
İnşallah.
Mesela PKK, değil mi? Terörü var. PKK'dan bahsediyoruz ve çözümünü de öncelikle tabii hocamız belirtiyor. Biz de ondan öğrendiklerimizi aktarıyoruz. Bu konudaki çözümü. Çözüm ne? Darwinizm, materyalizmin yıkılması.
Evet.
Bunun geçersizliğinin anlatılması. Şimdi bu herkesin aslında yapabileceği bir şey. Fikri evet. olarak herkesin interneti olsun, yüz yüze anlatımı olsun herkesin kolaylıkla uygulayabileceği bir şey. Ama işte bakın münafıklar ve bu tarz insanlar bunları yapmaktan kaçınıyorlar. Çünkü böyle bir amacı yok onun. Onun amacı müminlerin daha güçsüz duruma gelmesi. Allah'a ibadet edenlerin daha güçsüz duruma gelmesi. Kalbi ısınmak üzere olanların tamamen kalplerindeki o ısınmayı da almak. Nasıl almak? İşte dinde kan var deyip, dini yanlış farklı gösterip İslam'ı, onları da tamamen uzaklaştırmak. Münafığın amacı bu. O yüzden hemen zaten samimiyetsizlikleri belli oluyor.
İnşallah.
İnşallah. Bir konu var hocam galiba.
Biz az önce de bahsettik. İman hakikatlerindeki mühimmiyattan bahsettik. Yani biz Allah'ın bize verdiği nimetleri her an ve an iman hakikatleriyle beraber görüyoruz dedik. Bir de bu canlılardaki bazı özellikler insanların baktığı zaman Allah'ın gücünü ve kudretini, ilmini, sonsuz aklını anlamak için çok yeterli. Bunlardan, bitkilerden bahsetmek istiyorum ben. Kendi ısılarını üretebilen bitkilerden bahsetmek istiyorum. Bugün biliyoruz ki canlılarda, hayvanlarda bunu yapan canlılar var. Allah'ın vermiş olduğu bu şey sonucunda. Bu canlılar mesela kendi vücut ısılarını sabit tutabiliyorlar hayvanlardan.
Ve bu şekilde de kışta soğuk iklime karşı dirençli bir şekilde durabiliyorlar bildiğimiz kadarıyla. Ve bir de bunun bitkilerde olduğu kısımlar var ve kendi ısısını üretebilen bitkiler var. Termojenik bitkiler deniliyor bunlara da. Isılarını kendileri düzenleyebiliyorlar. Bu söylediğimiz gibi bazı hayvanlarda da aynı şekilde ısı üretimine yeteneğine sahipler. Ve sıcak kanlı hayvanların da ısı üretme yeteneğindekinde sıcak kanlı bir hayvan ısı üretirken kandan faydalanıyor. Ama bu bitki herkesin hepimizin de bildiği gibi herhangi bir kanı ya da herhangi bir bu şekilde bir sistemi olan bir canlı değil. Tamamen hani hücrelerden oluşan ve kendi içinde damarları olan fakat buradan kanı geçirmeyen bir canlı. Yani kan dolaşımı olmayan bir canlı. Bunlar nasıl yapıyorlar? Yani bitkilerde kan olmamasına rağmen bu ısı üretimini kendileri yapabiliyorlar. Soğuğa karşı bir önlem alarak termojenez denilen özelliğe sahip bu canlılar. Ve bu şekilde de soğuktan kendilerini muhafaza edebiliyorlar. Ama şunu şöyle düşünmek gerekiyor. Termojenez sisteme sahip olan bir bitki oldukça da güçlü olmak zorunda. Niye? Çünkü çalışma esnasında yüksek bir enerji gerekiyor vücut ısısını sağlayabilmesi için. Bitkilerin ısılarını korurken küçük bir kemirgenin dahi, yani hatta bir sinek kuşunun kullandığı miktarda enerji kullanıyor. Yani çok az enerji kullanıyor ama gerekli ısıyı sağlıyor. Normalde bitki metabolizması çok daha ağır çalışıyor diğer canlı metabolizmalarına göre. Fakat termojenez sırasında enerji kullanımı da çok yüksek derecededir. Yani metabolizması ağır olmasına rağmen enerji üretimi çok yüksek miktarda. Isı mitokondride gerçekleşiyor bu bitkilerde ve hücresel solunum işlemi sırasında üretiliyor. Yani bu bitkiler bu şekilde kendi ısılarını üretiyorlar. Tüm bu enerjiyi üretmek için de termojenik bitkiler yardımcı bir solunum yöntemi kullanıyorlar. Bu solunum yöntemi de alternatif oksidazdır. Normalde bitkiler ve hayvanların solunumunda mitokondri oluyor biliyoruz. Oksijeni kullanarak şeker yapar ve enerjiyi üretiyorlar. Bunun için de sitokrom C adlı bir enzim kullanıyorlar. Termojenik bitkilerin mitokondrisinde ise enerji üretmesi gerektiğinde alternatif oksidaz yöntemiyle sitokrom C dışında sadece bu bitkilere özgü bir başka enzimle kullanılıyor. Ve bu solunum yapabilmesi için de onlara Allah'ın bahşettiği bir özellik. Bu bitkiler sahip oldukları proteinler, memeli canlılarda bulunan alternatif oksidasyon ve ayırma işlemleri yapan proteinlere benziyorlar. Bu da bu canlılara Allah'ın vermiş olduğu bu üstün özellikten, üstün Allah'ın onlara bizlerim için, bizim görmemiz için de çok güzel bir iman hakikati olmuş oluyor Allah'ın bize gösterdiği. Çünkü bu canlının bunu üretebilmesi, bunları kendi içinde böyle bir sisteme sahip oluyor olması ve bunu yapmak için kan dolaşımı olmadan bitkinin bunu yapıyor olması çok mucizevi. Çünkü soğukkanlı hayvanlar dediklerimiz canlılar kan yolu sistemiyle bu vücut ısılarını sağlıyorlar. Oysa bunlarda böyle bir sistem yok. Ama bunun içlerinde başka bulundurdukları sistemler sayesinde enerjiyi ısıya çevirerek bu şekilde kullanıyorlar. Çok ağır metabolizması olmasına rağmen çok yüksek enerjiyle bunu sarf edebiliyorlar. Allah da ayette şöyle açıklıyor şeytandan Allah sanırım. Üzerindeki göğe bakmıyorlar mı? Biz onu nasıl bina ettik ve onu nasıl süsledik? Onun hiçbir çatlağı yok. Yeri de nasıl döşeyip yaydık? Onda sarsılmaz dağlar bıraktık. Ve onda göz alıcı ve iç acıcı her çiften nice bitkiler bitirdik. Bunlar içten Allah'a yönelen, her kul için hikmetle bakan bir iç göz ve bir zikirdir. Kaf suresi 6, 7 ve 8. ayetlerde Allah gerçekten ayetleriyle de söylüyor. Hatta bir başka ayette de meğer söylüyorum. Allah gözlerini çevirip baktıklarında hiçbir çatlaklık, eksiklik görmezler diye buyuruyor. Bir daha çevirip baktıklarında yine aynı şekilde. Yani biz nereye baksak hiçbir yerde bir çatlaklık görmüyoruz. Gökyüzüne bakıyoruz. Gökyüzünün hani bir normalde zahirini düşünseniz hani insanın yaptığı bir şeyde bir çatlaklık meydana geliyor değil mi? Yani bir örtü, kumaş diyorsunuz yırtılıyor, parçalanıyor, bir şey oluyor. Ya da işte bir demir materyal diyorsunuz paslanıyor, bir şey oluyor. Neticede hep bir eksiklik, aksaklık meydana geliyor. Ama Allah'ın inşa ettiği sistemlerde hiçbir eksiklik, çatlaklık görmüyoruz. Göğe bakıyoruz. Muazzam derecede, muntazam ve koruyucu şeyler barındırıyor içinde. Yere bakıyoruz aynı şekilde hiçbir çatlaklık yok. Hiçbir şekilde biz yerdeki mamadan sıcaklığı almıyoruz buraya. tamamen koruma içindeyiz. Yani bütün canlılarda olsun, bütün etrafımızda olsun, nereye bakarsak bakalım Allah'ın bize bunları gösterdiğini görüyoruz sürekli. Hiçbir şekilde çatlaklık, eksiklik yok. Her şey tam ve muntazam olarak Allah bütün dünyada ve evrende bunları yaratmış inşallah.
Şimdi iman hakikatlerinin öneminden bahsediyoruz sürekli. Şimdi Allah bu dönemde yaratmış iman hakikatlerini, değil mi? Teknoloji iyi ilerletiyor Allah. Şu dönemde, aynı zamanda. Canlılardaki bu özellikler ortaya çıkıyor. Mesela bitkilerin bizim için oksijen ürettiği ortaya çıkıyor. Yüzyıllardır, bin yıllardır bilinmeyen bir şey bu dönem ortaya çıkıyor. İşte canlıların başka özelliklerine bakıyorsunuz, yine bu dönem ortaya çıkıyor. Şimdi Müslümanın özelliği çağında en ileri ne varsa hemen onu kullanmaktır. Hemen onu İslam'ın hayrına değerlendirmektir. Yani Müslümanın özelliği budur. Her devirdeki samimi Müslümanlar da bu şekildedir zaten. Şimdi o senelerdir mesela 1000 sene öncesindeki anlatımlar nasılsa, yani böyle geleneksel bir kafa yapısına sahip olunca insan onu devam ettirmek ister. 1000 sene önce mesela bir konu nasıl anlatılıyordu? Şöyle anlatılıyordu. 1000 sene sonraya gelmişiz mesela. Ben hala ısrarla o şekilde anlatacağım. Bu işte Allah'ın istemediği bir tavır. Yani biz Kur'an'da ki mümin karakterine baktığımız zaman dünyanın en kaliteli, en asil, en klas ve en ilerici, en çağın da ilerisinde hatta yapıyı görüyoruz. Müslüman, gerçek Müslüman mümin karakterinde, samimi Müslüman karakterinde. Şimdi şu dönemde Allah iman hakikatlerini ortaya çıkarmış. Bunların en güzel şekilde anlatılması lazım. Mesela işte bilgisayarlar çıkıyor. Müslümanlar hemen bilgisayarı değerlendirir. İnternet çıkıyor. Müslümanlar hemen interneti değerlendirir. Mesela iPad'ler çıkıyor. İşte tablet bilgisayarlar çıkıyor. Hemen bunu değerlendirir Müslüman. Yani niye gerisinde kalsın ki? Mesela küfür değerlendiriyor. Kendi sistemini yaymak için değerlendiriyor. Müslüman kalkıp da hayır ben hala aynı şekilde devam edeceğim ısrarla demesi olmaz. Hemen onu da değerlendirmesi gerekir. Hem de fazlasıyla ve en iyisiyle değerlendirmesi gerekir. Dolayısıyla iman hakikatlerini haşa önemsiz görmeyi ve göstermeye çalışanların da yanlış yaptıklarını görüyoruz yani inşallah.
Zaten Allah ayette de söylüyor yani bütün dünyadaki nimetlerin Müslümanlar için olduğunu, dünyada Müslümanlarındır, ahirette yalnızca Müslümanlarındır diye. O yüzden Akın hocam da dediği gibi hani bazı insanlar işte bir kısım bu kendini hoca gibi anlatanlar dünya nimetlerinden böyle kendilerini uzaklaştırıp dünyanın nimetlerinden tamamen kendilerini soyutladıklarını görüyoruz. Oysa Allah dünyayı Müslümanlar için, ahireti ise yalnızca Müslümanlar içindir diyor nimetlerden bahsederken bizler için. Biz demek ki dünyanın nimetlerinden faydalanacağız. Dünyanın güzelliklerinden faydalanacağız ve dünyayı takip edeceğiz. Çünkü mümin insan akıllı insandır, şuurlu insandır, düşünen insandır ve her şeyi bilmeye, öğrenmeye çalışan bir insandır. Şimdi sen bir Allah'ın vermiş olduğu mesela bilgisayar dediğimiz, internet dediğimiz bu sistemler Allah'ın bizlere vermiş olduğu nimetlerdir. Sen şimdi bunun gerisinde kalırsan bu sefer Allah'ın vermiş olduğu nimeti göz ardı etmiş olacaksın. Evet. Ve ona göre de uyumlu bir şekilde de devam etmeyeceksin. Ama bunun en güzel şekilde faydalanır. Mümin nasıl faydalanır? Bu internetten farklı şekilde faydalananlar da var. Ama mümin bu internetin en güzel yöntemleriyle faydalanır. Allah'ı anlatarak faydalanır. Allah'ın olan sevgisini anlatarak, tebliğ yaparak faydalanır. Güzellikleriyle faydalanır. Yani Allah'ın verdiği nimetleri en iyi şekilde kullanır. Bu yüzden de hani dünyadaki Allah'ın verdiği nimetlerden uzak olmakta böyle bir konu kesinlikle yoktur. Allah çünkü bizler için olduğunu, bizlerin de bundan faydalanması gerektiğini ayetleriyle de birçok kez bildiriyor bizlere. Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. İman hakikatlerinde kalmıştık. İman hakikatleriyle de devam edelim isterseniz.
Ben biraz penguenlerden bahsedeceğim. Onların mükemmel bir
sanatları var yani. Kendilerine özgü Allah'ın verdiği bir ilhamla çok iyi yüzdüklerini biliyoruz penguenlerin ve çok derine daldıklarını biliyoruz. Bununla ilgili bir iman hakikatimiz var. İnşallah. Penguenlerin sudaki dalışları esnasında uzun süre nefessiz kalmaları ve vurgun yememelerinden bahsedeceğim. Penguenler diğer kuşlar gibi havada uçmazlar. Ama derin sularda ise çok usta birer yüzücü bu hayvanlar. Bu canlılar karadakinin tam aksine suda çok hızlı hareket ederler. Çok süratle dalıp çok hızlı şekilde yüzebiliyorlar. Biliyorsunuz yürürken, ağır bir şekilde yürürken, suda ise çok seri ve atak bir şekildeler maşallah.
Maşallah.
Örneğin imparator penguenler 20 dakikada 500 metre derinliğine kadar dalabiliyorlar. Bu dalışta nefeslerinde ve kan basınçlarında herhangi bir problem yaşamıyorlar. Dalış süresince kalp atışlarını dakikada 200'den 60 vuruşa düşürebilmekte. Böylece vücutlarında yüksek miktarda oksijen molekülü içeren bioglobin adlı proteini depolayabilmektedir. Yani penguenler için gereken oksijen ciğerlerindeki havada değil, depoladıkları bioglobin adlı protein sayesinde doğrudan kasların içinde saklanır. Penguenler bu sayede uzun süre nefes almadan yüzer ve diledikleri kadar da derine dalabiliyorlar. Çok derine daldıkları halde penguenler vurgun yememeleri de yaratılışın delillerindendir maşallah. Nitekim bu canlılar kanlarındaki oksijenin en düşük seviyede bile olsa yüzmeye devam edebilirler. İnsanlar ise bu durumda vurgun yerler. Bu seviye penguenler için 20 mm civa iken insanlarda ise 25 mm civadır. Ancak bilim adamları penguenlerin nasıl olup da kan basıncından etkilenmeden suyun içinde büyük bir hızda bunun üzerine atlayabileceklerine henüz bir açıklama getirememişlerdir. Neredeyse dikey olarak yükselen imparator penguenlerin arkasında ve yanlarındaki su baloncuğu bulutları vücutlarında neredeyse tamamını kaplıyor. Bu durumun kuyruk kısımlarını da oldukça belirsiz hale getirdiği de rahatça görülebilir. Havayla yalıtım tekne üreticilerinin ve mühendislerin yakından bildiği uygulamadır. Gemi ya da torpido gövdesi çevresinde bir hava tabakası olması hızı artırıyor. Penguenlerin kısa süreli havalanma hareketi mühendislerin bir türlü çare bulamadıkları bir sorunu da çözmektedir. Çünkü penguenleri inceleyen bilim adamları hava tabakası pervaneye denk geldiğinde geminin hızını artıracağını, azalttığını anlamış oluyorlar. Penguenleri inceleyerek hava kabartıcıkların mutlaka arka kısımdan gelerek itici güç oluşturması gerektiğini görmüş oluyorlar. Maşallah bilime de katkıları oluyor. Yaratıcımız olan Yüce Allah işte tüm canlıları, insanların, hayvanların, böceklerin, bitkilerin, canlı cansız tüm varlıkları var edendir Allah inşallah. Kur'an'da bu gerçek şu şekilde bildiriliyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şu halde hamd gökleri Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'ındır. Göklerde ve yerde büyüklük O'nundur. O üstün ve güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir inşallah. Görüyoruz burada penguenler bilime de yani yardımcı oluyor. Bilim adamlarının araştırmasıyla nasıl derine yüzdüklerini ve gemilerdeki bu pervanelerin nasıl yavaşlattığını da görüyoruz. Ve de ayrıyetten çok büyük bir iman hakikati penguenler. Yani biz insan olarak çok derine daldığımız zaman vurgun yiyoruz. Ama penguenlerde kesinlikle bu yok. Çok rahat bir şekilde suyun en derinine kadar nefes almadan gidebiliyorlar maşallah.
Bir de o kadar hani suyun da soğukluğunu düşünürseniz bir kere tüy yapısı da ona göre yaratılmış Allah tarafından. Çünkü hem suyun içindeler hem de suyun dışında kalabiliyorlar. Bu da onların vücut sistemlerine baktığınız zaman da dirençlerinin daha fazla olmasını gerektiriyor. Çünkü iki arası arasında sıcaklık değişikliği ve hava değişimi ikisinin arasındaki çok yüksek derecede. Bunun için de bir canlının zaten hem karada hem de suda oluyor olması da başka bir mucize. Bir de bu canlının civa oranı da bizimkinden daha az. Ona rağmen bizden daha fazla oksijen hani normalde daha fazla kullanması gerekirken daha uzun süre bizde durduğumuzdan oksijensiz olarak durabiliyor.
Zaten derileri öyle bir şey ki bunlar soğuğu hissetmiyor derileri. Yani ne sıcağı ne soğuğu hissetmiyor deri yapısı öyle yaratılmış.
Maşallah. Penguenlerden bahsetmişken fedakarlıklarına da değinelim.
İnşallah.
Penguenlerin bildiğimiz gibi anne penguen yumurtayı dünyaya getirdikten sonra yiyecek bulmak için ayrılıyor yumurtadan. Evet. Tabii ki ayrılırken yumurtayı yalnız bırakmıyor. Baba penguene bırakıyor. Baba penguen tam 4 ay boyunca bakın. O da tabii yumurta daha çıkmadan önce hazırlıklarını yapıyor, besleniyor. Ve kursağında yiyecek tutuyor baba penguen. Daha sonra yumurtayı alıyor ayaklarının üstüne. Karnıyla beraber, midesiyle beraber ısıtarak yumurtayı ayaklarının üstünde 4 ay boyunca taşıyor. Evrimcilere göre ne olması gerekiyor? Yumurtayı bırakıp gitmesi gerekiyor baba penguenin.
Evet.
Değil mi? Kendisini düşünen, bencil canlılar olduğunu iddia ediyor çünkü doğada evrimciler. Ama biz baktığımızda hiç de öyle değil. Fedakar, değil mi? Yavrusunu düşünen, mesela yavrusu için ölü taklidi eden, yaralı taklidi yapıp düşmanın üzerine çeken kuş türü var. Penguen de 4 ay boyunca bakın, baba penguen yumurtayı hiç sarsmadan ısıtarak sürekli başında bekliyor, yanı başında. Ve 4 ay sonra oradan yavru penguen yumurtadan çıkıyor, kursağındaki yiyeceği yavrusuna veriyor ilk. Maşallah.
Aç kalsa da o kursağındakini yemiyor.
Mesela. Yemiyor tabi. Kursağında 4 ay boyunca o yiyecek kalıyor.
Maşallah. Şimdi biz imalakatleri anlatıyoruz. İşte Allah'ın yaratışı hakkında, canlıları yaratması hakkında sürekli düşünmemiz gerektiğini mesela söylüyoruz. Bazen bazı kişiler işte ya çok düşünme kafayı yersin diyor mesela. Şimdi Allah ayette gece gündüz göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler ve Rabbimiz bunu boşuna yaratmadın, bizi ateşin azabından koru derler buyuruyor. Bakın ayetin hükmü açık. Gece, gündüz. Yani şu şuuru açık olduğu zaman uyku dışında sürekli olarak Allah'ın dünyadaki yaratması, göklerde ve yerdeki yaratması hakkında düşünüyor ve bunu boşuna yaratmadım diyor insan. Şimdi senin dediğin şeyle bakacak olursak her şeyi boşuna yaratmış oluyor. Mesela boşunaymış gibi oluyor daha doğrusu. Yani senin düşüncene göre. Yani dünyanın açısına bakıyoruz. Tam insanın yaşayacağı şekilde. Güneşe uzaklığına bakıyoruz. İnsanın yaşayacağı şekilde. 25 kilometrede bir 2.8 milim sapması gerekiyor dünyanın. İnsanın yaşamı için bu olması gereken bir şey. Bunu boşuna yaratmadın diye Allah'a tasdik etmemiz gerekiyor. Ve gece gündüz düşünmemiz gerekiyor. Yani insan kendi mantığıyla mesela bir konuda karar veriyor. Düşünme kafayı yersin diyor. Allah düşünün diyor. Biz Allah'ın dediğini mi dinleyeceğiz, senin dediğini mi dinleyeceğiz? Tabii ki Allah'ın söylediğini dinleyeceğiz. Mesela her konuda hüküm. Mesela hocamız bugün de anlattı, onu sürekli anlattığı bir konu. Mesela aile kutsaldır diyor, anne kutsaldır diyor. Şimdi mümin kadın ve mümin erkek kutsaldır. Bu ister anne olsun, ister baba olsun. İster çocuk olsun, isterse dede olsun, isterse nene olsun fark etmez. Mümin kadın ve mümin erkek kutsaldır. Yani önemlidir, değerlidir. Onun haricinde bir insanın bir yani müminlerin gözünde pek bir değeri yoktur. Yani sevgi besleyebileceği bir insan değildir. İçten bir sevgi besleyemez. Yani şefkat duyabilir sadece. Hani inkar eden birisidir mesela. Şefkat besleyebilir Allah inşallah iman nasip eder diye. Ama bir de ona karşı da bir mücadele ediyorsa, mesela Peygamberimiz döneminde Peygamberimiz gelip tebliğine başladığı zaman her dönemde olduğu gibi gençler etrafında toplanmaya başlıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. İşte genç erkekler oluyor, genç bayanlar oluyor. Peygamberimizin söylediklerini, iman ettiklerini söylüyorlar. Ve Peygamberimizin etrafında oluyor. Ondan sonra tabii bazı aileler diyor ki, evet diyor Hazreti Muhammed doğru bir kişidir diyor. Zaten onu biz güvenilir olarak biliyorduk diyor. Peygamber olduğunu söylüyor. Hayatı boyunca yalan söylememiş bir insan. El Emin lakabını almış bir insan. Peygamberim diyorsa diyor o peygamberdir diyorlar. Ve siz gidin diyor peygamberin yanında olun diyorlar mesela bazı aileler. Bazı aileler kalkıyor ne diyor? Hayır diyor onun yanına gitmeyeceksiniz diyor peygamberimizden bahsederek. Peygamberin yanında olunca Hazreti Muhammed'in yanına gitmeyeceksiniz diyor. O sizin beyninizi yıkıyor diyor. Haşa. Ondan sonra onun etkisi altında kalmışsınız diyor. Haşa. Ondan sonra işte mesela annesi oluyor, babası oluyor. İşte kendini yerden yere atıyorlar. Bağırıyorlar, çağırıyorlar, ağlıyorlar. Çocuğumuz gitmesin, çocuğumuzu kaybettik. Çocuğumuzu elimizden aldı diyorlar mesela. Peygamberimize karşı. Çocuğumuzu elinden aldın diyorlar. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem. Halbuki onun üzerine tabi ayet iniyor. Eğer aileniz size şirk koşmanız konusunda baskı yaparsa onlara itaat etmeyin diyor Allah. Bu olaylar üzerine ayet iniyor. Şimdi dolayısıyla her insanın doğrularını ayetlere göre belirlemesi gerekiyor. Bizim gece gündüz anlattığımız hocamızın tabi vesilesiyle hocamızın 32 senedir anlattığı konu bu. Her doğru Kur'an'a göre belirlenir. Kafaya göre doğru belirlenmez. İnsanın öyle bir aklı yok çünkü. O zaman aklına göre olsaydı, o zaman Kur'an'ın inmesinin haşa ne anlamı kalırdı? Değil mi? İnsan,
herkes farklı düşünürdü.
Evet, herkes farklı düşünürdü ve insanlar doğruyu bulamazdı. Allah insanların doğruyu bulamayacağı için sürekli zaten peygamberler gönderdi. Ahir zamanda da Hazreti Mehdi'sini gönderecek inşallah, gönderdi. Hazreti Mehdi de Hazreti İsa da inşallah şu an hayatta. Ve biz de onların zuhuratını bekliyoruz Allah'ın izniyle. Onlar gelmeden önce de peygamberimizin hadislerinde bildirilen ve Kur'an'ın bize anlattığı hakikatleri anlatmaya çalışıyoruz. Yani Kur'an'da mesela Allah infak edin, misliyle geri vereceğim diyor ayetinde. Şimdi siz birisine kalkıp da deseniz ki bak Allah yolunda harcama yap. Mesela 5 milyarını Allah yolunda harca. Sana 10 milyar başka bir yerden gelecek deseniz yani bu mümkün değiller mesela. Mantıken mümkün olmayan bir şeyler. Çünkü ben o 5 milyarı alsam işte başka konuda değerlendirsem daha iyi kazanırımlar. Kendi kafasına göre. Veyahut da işte Kur'an'ın hakikatleri var ama bir de hayatın gerçekleri var. Haşa. Bakın çok sakat bir cümle. Yani Allah'ın ahireti ve Kur'an'ı inkardır bu cümlenin altında yatan açıklama. Yani üstünde üst açıklaması bu. Alt açıklaması Allah'ı, Kur'an'ı, ahireti inkar ediyorumdur. Yani Kur'an'ın tamam Kur'an'da yazanları var ama bir de işte günümüzün gerçekleri var gibi bir şey olmaz. Yani
günümüzün gerçeğini yaratan da Allah zaten.
Maşallah evet.
İnşallah. İnşallah. Yani dünyanın ömrünü bile Allah Kur'an'da 1400 yıl önce insanlara bildiriyor.
Evet.
Kur'an'ın 2120 gibi, 2117, 120 gibi dünyanın son bulacağını da detaylı olarak bildiriyor. Biz de buradan evet, anlıyoruz ki son yüzyıllara girdiğimizi daha detaylı görüyoruz. Yani bu dünyanın bildirdiği bir şey değil.
Maşallah. İnşallah. Evet, çok doğru söylüyorsun Önder Hocam. Yani Allah hayatın gerçeklerini haşa bilmiyor da mı sen öyle bir şey söylüyorsun? Yani Allah da biliyor. Zaten o gerçekleri de Önder Hocam'ın dediği gibi Allah yaratıyor. Allah her devri biliyor.
Allah zaman zaten zamandan mekandan münezzehtir. Yani Allah'ın hiç öyle bir şeyi yok zaten. Yani bugün olacağı da Allah biliyor. Dün olanı da biliyordu. 50 yıl sonra olacağı da 100 yıl olacak sonrayı da biliyor Allah.
Bir yaratıp da bitmiş
yani,
durumda.
Bitmiş zaten yani. Şu an hangi gün, ne zaman, hangi saat, hangi dakika, hangi saniye kıyametin kopacağı da Allah tarafından biliniyor. Çünkü Allah tarafından biliniyor değil. Bunu yapan Allah zaten. Yani Allah affetsin. Bunu yapan da Allah zaten. O yüzden hani böyle bir konuyu söylediğiniz zaman Allah'a karşı yenmek gibi oluyor Akın Hocam senin de dediğin gibi. Allah'ı aşağı inkar etmiş gibi oluyorsun. Çünkü bütün bu şeyleri yaratan zaten, bütün bu zamanları yaratan, bütün bu olayları yaratan, bütün kişileri yaratan Allah. O yüzden zaten Allah doğruları da Kur'an'da bildirdiğini söylüyor. Biz de Kur'an'a baktığımız zaman da Allah bize Kur'an'ın çok açık ve net olduğunu söylüyor. Anlaşılması çok kolay olduğunu söylüyor. Ve dini size kolaylık olsun diye indirdim diyor şeytan Allah'a sınırma ayette. O yüzden Kur'an'da her şey çok açık ve net. Yani günümüzün konusu ya da işte geleceğimizde şöyle olacak diye bir şey yok. Zaten Allah Kur'an'da her şeyi bildirmiş bize. Günümüzü de, geleceğimizi de, geçmişimizi de i̇nşallah. Anlatmış detaylı olarak inşallah.
İnşallah. İnşallah. İmran Kalpleri'yle devam edelim hocam uygunsa. Birçok aslında yaratılışın bir ispatı bu anlattıklarımız ve şu an anlatacağım. Birçok nimet, birçok aslında biyolojik özelliği insanın ve canlılardaki onun rahat etmesi için yaratıldığını görüyoruz.
Lüks için Allah bize
lüks için. Vermiş. Evet yani hayati bir öneme sahip değil ama insanın rahat etmesi için Allah özel yaratmış maşallah. Bu da aslında yaratılışın Allah'ın yaratmasının bir ispatı. Bir
şey söyleyelim
mi? Tabii hocam.
Mesela lüks için diyoruz da gerçekten yani lüks için baktığınız zaman. Çünkü biz diyoruz ki Allah insanların lüksüne vermiş. Allah göz vermiş, görüyoruz, ediyoruz mesela. Şöyle düşünelim, hani insanın yaşaması için ne gereklidir? Güvenlik gereklidir. Öncelikle beslenmesi, hani yiyecek ihtiyacı gereklidir, barınma ihtiyacıdır, güvenliktir. Bunlar fizyolojik ihtiyaçlar insanın. Şimdi normal şartlarda insan beslenmek dediğin nedir? Bir kuru ekmekle bir suyun olsun, yaşarsın normal şartlarda değil mi? Hani herhangi bir şey yok. Ama lüksü var. Allah etini vermiş, tavuğunu vermiş, sebzesini vermiş, meyvesini vermiş, bin bir tatlı bitkilerini vermiş, faydalandığımız bin çeşit şeyler vermiş. Su diyoruz mesela, sadece su yetiyor diyoruz ama Allah çayı vermiş, bir başka içecek türlerini vermiş. Meyve sularını içiyoruz, kola içiyoruz, bilmem ne içiyoruz. Bakıyoruz çeşitlilik çok. Bunlar lükstür. Yani yok normal şartlarda su ve kuru ekmek insanın yaşaması için kapalı bir küçücük bir alan. Belki 2 metrekare alanda her türlü insan yaşar. Yatıp kalkmak değil mi maksat? Soğuktan korunmak değil mi?
Bununla da yapabilirsin. Ama ne bakıyorsun? Allah'ın verdiği nimetlerde güzellikler var ve lüksümüz için var. Ya işte güzel evler, işte bakıyoruz etrafımızda güzel arabalar, işte Allah'ın yaratmış olduğu güzel çiçekler, bitkiler. Bunlar bizim de Allah'ın bize vermiş olduğu güzel nimetler ve bizim lüksümüz için zaten inşallah.
Yani orada da şekil şemal değil. Allah hoşuna gittiriyor insanı.
İnşallah.
Değil mi? Hoşuna, yani gördüğünde mesela senin hoşuna gidiyor. Allah o güzelliği insanda hissettiriyor. Bu çok önemli tabii, en önemlisi. Evet, uyurken neden susamıyoruz? Bundan bahsedelim. Bunda biyolojik bir sebebi var. Kanadalı bilim adamları yaptıkları araştırmada insanlardaki biyolojik saatin uyku sırasında hücrelerin su tutmasını sağlayan vasopresin hormonunun salgılanmasını harekete geçirerek vücuttaki su düzenlemesini kontrol ettiğini gösterdiler. Vazopresinin en önemli görevlerinden biri vücutta su tutulmasını düzenlemektir. Vücut susuz kaldığında vazopresin salınır ve böbreklerin suyu tutması sağlanır.
Bu arada maşallah. Çok sevindim.
Dudaklar böyle tam ısırmadık.
Allah'ın yaratmasına
maşallah. Maşallah, çok sevindim.
Bu vazopresin de Erdem Hocam geçen yayında da onu anlatmıştık. İnsanın hipotalamus, yani hipofiz bezinden. Hipofiz bezi de bizim burnumuzda bulunan bir bez. Ve bunu salgılaması yoluyla vazopresini yapıyor. Yani vazopresini yapan bir hormon var bunu tetikleyen. Ve beyine gönderen hipofiz bezi beyine gönderiyor. Ve bu salgıyı daha sonra salgılıyor. Ve gerektiği zaman da depolayıp kullanmak üzere saklıyor. Böbreklere tıpkı iletmesi gibi. Burada çok büyük Allah'ın vermiş olduğu bir sistem var. Mesela biz geçen vazopresini başka bir iman hakikati anlatırken söylemiştik. O konuyla ilgiliydi. Şu anki vazopresin hormonu anlatılırken de su tutulmasından bahsediyoruz. Yani uykuda neden suya ihtiyacımız olmadığından bahsediyoruz.
Birçok görev var yani.
Birçok, yani Allah'ın bize vermiş olduğu nimetler saymakla bitmiyor zaten inşallah.
Evet, bir sevimli resmimiz daha var diğer slaytta. Evet, maşallah. Uyanık olunan saatlerde vücut kaybedilen suyu içilerek alınan suyla dengeleyerek su oranını kontrol ediyor. Fakat insanlar uyurken su içmiyor. Araştırma uyurken sinir hücresi etkinliklerinin azaldığını ve su düzeyi düştüğünde etkin olan özelleşmiş sinir hücreleri tarafından salgılanan vasopresin düzeyinin yükseldiğini gösterdi. Yapılan deneyler sonucunda biyolojik saatle bağlantılı sinir hücrelerinin etkin durumları, yani uyanıklık döngüsü ile etkin olmayan durumlarında, bu da uyku döngüsü, sinir hücreleri arasındaki iletişimi karşılaştırdılar. Duyusal ve vazopresin sinir hücreleri arasındaki iletişiminin saat hücreleri etkin durumdayken önemli derecede azaldığını gördüler. İnsanın rahat etmesi için tamamen Allah'ın yarattığı bir sistem. Diğer tüm birçok vücut sistemimiz gibi birçok hormon var, değil mi? Birçok enzim var. Hepsi anahtar kilit ilişkisiyle yaratılmış. Hepsi birbirine uyumlu. Bu demek oluyor ki tüm vücudu, tüm canlıları Allah yarattığı için hepsi birbiriyle uyumlu. Vücudumuzdaki her şey, bu vazopresinde de çünkü bağlandığı reseptörler var. Evet. Hepsi birbiriyle uyumlu. Su düzeyini sağlıyor mesela.
Ve bu vazopresin hormonunu üreten başka bir sistem var. Yani bu vazopresin hormonunu üreten hipofiz bezleri var. Bunlar üretiyorlar. Bir de bu vazopresin dediğimiz hormon da kandaki sıvıyı ayarlıyor. Yani kandaki su oranını ayarlıyor. Eğer böyle olmuş olmasa, biz mesela susama hissi diyoruz. Ya bu hormonların hareketi sonucunda biz bunu görebiliyoruz. Eğer bu hormonları Allah bize yaratmasaydı, bizim su içme ihtiyacımız olmayacaktı. Hani bazen insanlar su içme ihtiyacı olduğu için su içerler. Eğer bu olmuş olmasaydı, biz su içme ihtiyacı duymayacaktık ve bu şekilde kandaki sıvı oranımız, su ozonumuz azalacaktı ve insanın hayatını kaybetmesine neden olacaktı. Çünkü böbreklere yeterli kadar sıvı gitmeyecekti. Ama biz mesela bunu, Allah bize bunu vermiş. Biz işte kandaki sıvı azalınca bizim direkt kandaki sıvımız azaldı demiyoruz. Susadım diyoruz. Su içme ihtiyacı duyuyoruz. Bunu içerek de bu kandaki sıvıyı dengelemiş oluyoruz. Bunu hiçbir şekilde biz daha iyi yapamazdık baktığımız zaman da. Allah işte bize verdiği bu nimetlerle de bizi sürekli kontrol altında tutuyor. Ve bizim sürekli de lüksümüz için, bizim rahatımız için. Yoksa biz hep bir sistemde su içmeye odaklı olacaktık. Her saat belki de işte belli saatlerde saati kuracaktık, alarmı kuracaktık. Sürekli su içmek durumunda kalacaktık. Çünkü susama hissimiz olmayacaktı. Ama Allah'ın verdiği bu his sayesinde biz hiçbir şekilde hani hiçbir sıkıntı yaşamadan susama hissi geliyor ve suyu içiyoruz. Bu şekilde de kandaki sıvı oranı dengelenmiş oluyor. Evet. Maşallah Allah'ın verdiği sistemde kusursuzca işlediğini görüyoruz.
Evet. Sırf şu olmasa zaten ya insanın hayatı olması çok mümkün değil yani. Düşünsenize Ender Hocam dediği gibi su içeceksin, vücutta yeterli su var mı yok mu bilmiyorsun. Yani fazla mesela sürekli ilk içtiğinde insanın susadığı zaman çok hoşuna gider değil mi su içmek? Bayağı insan haz alır. Düşünsenize hep öyle olduğunu. Yani ilkinde içiyorsun böyle bir tane daha içiyorsun çok hoşuna gidiyor. Bir tane daha içiyorsun böyle artık.
Çatlar yani.
Çatlayana kadar normal devam ediyorsun. Veyahut da hiç istemiyorsun. Öyle bir şey de olabilirdi. Mesela hiç canın yemek istemeyebilirdi insanın. Düşünsenize mesela biz şu an bir işte nasıl diyeyim bir kağıt yemeye kalksak hoşumuza gider mi? Gitmez değil mi? Yani o bir eziyet olur bizim için bir kağıt yemeye kalksam veyahut da başka ne bileyim plastik gibi bir şey yemeye kalksan eziyet olur sana. Normal bildiğimiz işte o bonfile tarzı bir eti biz yerken kağıttan aldığımız zevki de alabilirdik. Yani sanki öyle bir düşünüyor ki ülfet olunca insan. Zaten et yani nasıl zevk almayacaksın ki diyor mesela. Yani vücudundaki öyle bir sistem olmasa almayacaksın yani. Alamazsın. Tabii. Alırsın işte bonfileyi kesersin. Güzel pirzola eti kesersin. Ağzına atarsın.
Hiçbir tat almazsın.
Hiçbir tat yok sıfır. Hatta kötü bile gelebilir yani insana. Nasıl mesela kağıt diyorsun. Kağıt ağzına at mesela.
Tatsız bir şey gibi.
Hiç, bayağı kötü. İnsan rahatsız olur yani. Dilimizdeki algılayıcılar var. Artı vücut işte protein eksiği varsa protein istiyorum diyor. İşte karbonhidrat eksiğin varsa şu an karbonhidrat yersen eğer çok haz alacaksın diyor. Protein yersen çok haz alacaksın. Mesela demir düşüyor atıyorum. Demir seviyesi vücutta çok düştüğü zaman mesela bazı çocuklarda oluyor. Bir bakıyor mesela annesi babası çocuğu toprak yerken yakalıyor. Saksının dibindeki toprağı yiyor mesela. Bir bakıyorlar götürüyorlar hastaneye demir eksiği çıkıyor. Toprakta da demir olduğu için fazlasıyla vücut onu istiyor. Ondan zevk alıyor mesela. Onu böyle adeta İskender yer gibi yiyor yani. Böyle pirzola et yer gibi yiyor toprağı. O kadar zevk alıyor. Şimdi bu sistem olmasa olmayacak yani böyle bir şey. Düşünsene vücut haberi bile yok yani. İnsan nereden bilsin? Şekeri mi eksik? Tuzu mu eksik? Karbonhidrat mı eksik? Protein mi eksik? Su mu eksik?
Bir de hiçbir şekilde bilemez. Eksiklikte de kalmıyor. Depoluyor yani. Gerekli evet. Şeker mesela. Şekerin aldığın şekerin hepsini vücut kullanmıyor. Gerekli kısmını alıyor, depoluyor. Daha sonra bir daha ihtiyaç olduğu anlarda kan şekeri çünkü düştüğü anda tansiyondan dolayı insan bayılmaya doğru gidebilir. Yani eğer o depolama sistemi olmasaydı. Ama o depolama sistemi sayesinde şeker depolanıyor vücudumuzda ve şekerimiz yani aç kaldığımız zaman biraz sürede belli bir süre kan şekerinin dengesi sağlanması için o depolanan şeker vücutta aynı şekilde kullanılıyor. Eğer bu şeker sistemi olmasaydı biz direkt acıktığımızı anladığımız anda direkt yerde yığılmış şekilde kendimizi bulurduk. Ama evet. Öbür türlü ne oluyor? Ya diyorsun işte karnım acıkmaya başladı diyorsun. İşte şekerim karnım düştü. Acıktı. İşte şekerim düştü sanki biraz işte diyor hani başım dönmeye başladı. Tansiyonum düştü. Kan şekerim düştü. Bu sistem sayesinde anlıyorsun. Allah bu sistemle uyarıyı, dürtüyü bize veriyor. Gerekli reseptörler harekete geçiyor vücudumuzdaki. Ve bu şekilde etkileşim sonucunda biz bunu hissedebiliyoruz. Eğer bu sistem olmasaydı biz hiç ne farkına varabilirdik bunun, ne de öyle olması gerektiğinin bilincinde olurduk. Doyma hissini vermiş Allah bize mesela. Doyma hissi nedir diye baktığınız zaman da mesela diğer hayvanlarda, hayvan türlerinde doyma hisleri yok büyük kısımlarında. Ve hayvana gerekli besinin fazlasını versen de yiyor mesela. Çatlayana kadar, ölene kadar yiyor. Ama insanda öyle bir şey yok. Doyduğu zaman da bir sınırı var. Onun üstüne hayatta çıkamaz. En sevdiği belki şeyi getirseniz koysanız önüne yine insan hayatta elini bile sürmez. Çünkü evet. Allah'ın verdiği bize koruma altında tuttuğu sistemler var. Vücudumuz kendi sistemi içinde kendisi yaşıyor. Biz de buna aslında uyum sağlıyoruz. Çünkü susadı mı su içiyoruz, acıktı mı yemek yiyoruz, işte doydu mu yemiyoruz, suya doydu mu suyu içmiyoruz. Aslında biz vücudumuz bize değil biz vücudumuza bağımlı olarak yaşıyoruz. Çünkü vücudumuzun sistemi Allah nasıl yaratmışsa biz ona uygun şekilde yaşıyoruz. Ama işte insanlar ülfete kapılıyorlar bazıları. İşte ben yaptım, ben ettim, işte ben acıktığımı hissettim diyor, anladım yani diyor, yedim, oldu diyor. Ya da işte ben susadığımı hissediyorum diyor. Ama işte aslında bizim tipik bir vücut sistemimiz var Allah'ın bize yaratmış olduğu, yani tipik demeyeyim Allah affetsin de, Allah'ın yaratmış olduğu bir vücut sistemi var olması gereken. Ona göre biz de onun şartlarına uygun şekilde yaşıyoruz. Yoksa biz ne kan şekerini bilirdik, ne kandaki sıvıyı bilirdik, ne şekeri, ne proteini, ne karbonhidratı, ne yağını, hiçbir şey bilmezdik.
Zaten laboratuvara veriyorsun, ertesi gün gel diyor.
Evet,
bir gün yani o kadar kötü bir teknoloji ki. Yani bir damla işte kanını veriyorsun, işte şu oranlara bak dediğin zaman, tamam ertesi gün gelirseniz söyleriz diyor mesela. Vücuttaki sisteme bakıyorsun, saniyede 5 kere isterse çıkartır sana sonuçları.
Tabii.
Yani bir saniye içerisinde isterse 5 tane 5 kere istiyorum de. Tabii. 20 salise de bir sana sonuç çıkarır. Vücuttaki işte şeker oranı, kandaki mesela şeker oranı, işte hangi hormon ne kadar oranda her an sana söyleyebilir. Bu kadar üstüme tek. Kim hızlı söylüyor bunu? Gözde görülmeyen, beyni aklı olmayan, hiçbir teknolojisi olmayan, gelişmiş laboratuvarları olmayan hücrelerden bahsediyoruz. O ona göre hareket ediyor. Beyne söylüyor ondan sonra. Sen şunu salgılaman gerekiyor şimdi diyor. O da o ilgili emri gönderiyor. Salgılıyor falan. Ya o kadar metafizik ki aslında baktığımızda canlı.
Bir de yaşam. Söylüyor diyorsun yani aklına değil mi? Şimdi hani biz söylemek deyince evet. İnsanlar hani böyle ben sana bir şey söylüyorum. Sen tamam algılıyorsun ya da bir şey o ama öyle bir şey yok ki.
Evet.
Yani, hücre dediğimiz şeylerde ne kulak var, ne göz var, ne burun var, ne akıl var, ne ağız var, ne dil var, ne de konuşabilecek, ne de duyabilecek bir sistem yok. Evet. Elektrik sinyali diyorsun. Yani elektrik sinyali dediğin olay nedir zaten? Hani bir elektrik sinyalinden bahsediyorsun ama hani harekete geçireceğin bir şeye elektrik verdiğin anda titreşime geçirir sadece onu. Ona gerekli ilgili yerlere gerekli bilgileri vermez. Biz benzetme olsun diye hani ona bunu söyleyecek, bu bunu yapacak diyorsun da evet. Vücutta böyle bir sistem yok ki. Elektrik sinyali tamam gönderdin. Bir yere bir elektrik ver ne olur? Hani bir yere tepki verebilir mi? Mümkün değil. Sadece titreşime geçer ve elektrik geçtikten sonra titreşim duruyor. Ama hiçbir şekilde vücudumuzdaki sistemlerde bu böyle olmuyor. Sinyali gönderdiği anda gerekli yerlere gerekli haberi ulaştırıyor. Ha nasıl ulaştırıyor? O da baktığınız zaman bilimsel olarak hani böyle bir çizdiği bir sabit yol yok. Beyinde düşünüyor diyorsunuz. Düşünen denilen bölgeyi göster deseniz beyinde kimse gösteremiyor. Evet. Çünkü yok yani baktığınız zaman da öyle bir nokta yok. Öyle bir bölge yok. Allah'ın tamamen dilemesi sonucunda bunlar gerçekleşiyor. Allah'ın rızası sonucunda inşallah.
Ve Allah ayette Allah'ın nimetlerini bir genelleme yaparak dahi sayamazsınız buyuruyor. Bakın hani bir insan bir insana... Ya en basitinden doğum gününde bir tane çerçeve oluyor. Adam ömür boyu unutmuyor onu ya. Yani normal böyle eğer aklına geldiğinde işte masasının üzerine koymuşsa her gördüğünde işte bana böyle bir hediye aldı diyor. Mesela seneler sonra bile olsa yine teşekkür ediyor.
Tamam.
Allah sizin üzerinizdeki nimetlerimi teker teker saymayı bırakın. Bir genelleme olarak dahi sayamazsınız diyor Allah ayette. Şeytan Allah'a sınır. Yani bu kadar nimet karşısında bazıları kalkıp Allah'ın ayetleri hakkında kendince Allah'ın ayetini haşa beğenmiyor. Allah'ın ayeti hakkında yorum yapıyor kendi olmayan aklınca. Veyahut da Allah'ın kudretini takdir edemiyor. Haşa mesela hocayım diyor Allah'a karşı kendince saygısız bir üslupla konuşuyor. Yani Allah'ın kudretini hakkıyla takdir edemediler diyor Allah ayette. Bu bundan kaynaklanıyor. Bu nasıl oluyor? İman hakikatlerini bilmemekten kaynaklanıyor. Yani bu muhteşem sanatı bilmediği için adam Allah'la ilgili bir takım zanlara kapıldılar buyuruyor Allah ayette yine. Onu hocamız da anlatmıştı. Öyle sanki çok uzaktaki bir gezegenin işte arkasında duran haşa böyle sanki birisiymiş gibi Allah'ı düşünüyorlar. Haşa Allah'ı tenzih ederek söylüyorum bunu. Mesela Allah'ı kendisini gerçek, Allah'ı haşa hayal gibi düşünüyor. Abi kendisi hayal insanın, Allah tek mutlak varlık, gerçek. Yani işte biz bunu ne zaman nasıl anlıyoruz? İman hakikatleriyle anlıyoruz ve hocamızın mesela hayalin diğer adı madde kitabında anlattığı maddenin mahiyeti, gerçek mahiyeti konusuyla anlıyoruz. İdealizm ve metrik felsefesi kitabı var hocamızın yine. Gerçeği bilmek kitabı var, Kule'deki küçük adam kitabı var. Bu kitapları okuduğumuz zaman biz ahiretin nasıl yaratılacağını, dünya hayatının nasıl yaratıldığını, Allah'ın nerede olduğunu ve buna benzer bütün konuları net bir şekilde anlayabiliyoruz Allah'ın dilemesi. Kaderin nasıl olduğunu, geçmiş geleceğin Allah tarafın Allah katında yaratılıp bittiğini hepsini anlayabiliyoruz net bir şekilde. Tabii bu da okumakla oluyor.
Dünya hayatının geçici olduğunu, ahiret hayatının ise kalıcı olduğunu zaten Allah detaylı olarak insanlara bildiriyor. Dünya hayatında baktığımız zaman her şeyin bir sonu var. İnsanın bile bir sonu var.
doğuyorsun, büyüyorsun, ölüyorsun. Bütün insanlar da böyle ne şekilde, nerede, ne zaman, hangi şekilde öleceğin açık net şekilde belli. Geriye sayan bir makine gibi, bomba şeklinde düşünelim bunu. Evet. 0-0-0 olduğun an öldüğün an. Bitti. Evet. Dünya hayatı bitti. Allah seni baki olan gençliğinle beraber ahiret hayatına. İnşallah herkesi vesile eder. Herkesi, pardon, herkesi yani alır inşallah. O şekilde i̇nşallah. Olayım.
Evet, ölümden bahsetmişken hocam, dünya hayatının gerçeğiyle ilgili filmimiz var. İsterseniz
İnşallah.
Onu izleyelim.
Daha detaylı anlatırız.
Şeytandan Allah'a sınırım. Ey insanlar, hiç şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın buyuruyor Allah.
Maşallah.
Burada... Ve aldatıcılar da sizi Allah'ın adıyla aldatmasın diye devam ediyor inşallah ayette.
Gördük ünlü artistlerin, onlar çok dikkatimi çekti benim. Yani ne kadar güzelim, yakışıklıyım diyen kişilerin zaman geçtikçe yaşlanıp o güzelliklerinden bir eserin kalmadığını çok açık bir şekilde dünya hayatının ne kadar geçici olduğunu Allah bize yaşlanmakta gösteriyor zaten insanlara.
Evet.
Malın, mülkün, zenginliğin hiçbir önemin olmadığını. Çünkü her şeyin dünyada kaldığını, yalnızca insanın gittiğini, her nefis ölümü tadacaktır diyor Allah inşallah. Bu şekilde insanlara bildiriyor.
Evet. Zaten yani sadece yaşlılık da değil, bakıyorsunuz tam orada
gösterilenlerden yaşlandığı için o hale değil de hastalandığı için o hale gelen de var. O da bir Allah'ın gösterdiği iman hakikati. Çünkü hani sadece yaşlanınca öyle olacak diye bir kaydı yok. Hastalanıyor, kanser oluyor işte ya da herhangi bir hastalığa yakalanıyor. Ve sonucunda da o görüntüsünü, o anki görüntüsünü kaybediyor. Ya da bir trafik kazası geçiriyor. O anki görünümünü, o anki evet. güzelliğini hani dünya hayatı gözüyle güzelliğini, yakışıklılığını kaybetmiş oluyor.
İşte kimi insanlarda şöyle bir düşünce açısı oluşuyor. Gencim, daha çok diriyim, işte dünya hayatı var, bunun tadını çıkarayım, güzel şekilde yaşayayım, edeyim. Ama kimin, ne zaman, hangi zamanda, nerede öleceği belli değil. Ölümün bir yaşı yok, onu da biliyoruz çok iyi bir şekilde. Genelde bu kısım düşünen insanlar işte 60-70 yıl sonra, işte babam da, dedem de 50 yaşından sonra işte Kur'an okumaya başladı, namazını kıldı, orucunu tuttu. Ben de o yaşa geleyim de bu zamana kadar gezeyim, bu saatten sonra onu yaparım. Peki senin oraya kadar geleceğin bir garantisi var mı yani? Yok. Bunun bir garantisi evet. de yok. Peki bu garantiyi bilmeden sen bu hayata karşılık Allah'ın verdiği ahiret hayatını, sonsuz hayatı nasıl tercih edebiliyorsun? Veya nasıl bu şekilde kendini kandırabiliyorsun diye sormak gerekiyor inşallah.
Evet, tabii ahiret inancının olmadığını görüyoruz bu kişilerde. Ahireti de böyle tam iman etmiyorlar. Çünkü 80-90 yıl yaşadığını varsayalım biz bir insanın. Tam olarak yaşasın, maddi imkanları olsun, imkanlarının olduğunu düşünelim. Ahiret karşında yine hiçbir değeri yok ki.
Evet.
Ahirette cennetin karşında yine hiçbir değeri yok. Evet. Yani sonsuzda, bakın sonsuz bir zaman dilimini 90 yılla kıyasladığımızda biz...
Sıfır hükmünde olduk.
Yani sıfır.
Sıfır bile değil yani onun yanı. Evet. Çünkü sonsuz dediğimiz evet. zaman şu an belki aklımız düşündüğümüz zaman aklı ihtiyarımız olarak onu düşünemiyoruz belki ama ya şöyle düşünelim yani şu an kaç yaşındasın diyorum? 60 yaşında mesela. Bir 60 daha geçir, yine daha başlasın. Baştan başladın. Bir daha geçir, bir daha başlasın. Bir trilyon yıl geçiyor, yine daha yeni başlıyor gibisin. Çünkü sonsuzluk yani sonu olan bir şey değil. Sonu yok. Her gün hani yeni bir başlangıç gibi. Hani ne kadar uzun zaten zaman diye algı olan bir şey zaten zaman. Algımızda olan bir şey ve dünyada olan bir şey zaman dediğimiz olay. Hani ahirette zaman diye bir şey de yok zaten. Öyle bir kavram da olmayacak. Çünkü dünyada bizim geçmişlerden aklımızda kaldığı için biz zaman olarak anlıyoruz. Yoksa zamanın algıda olduğu çok basit zaten. Hani güzel bir zamanda bir saatlik bir süreç düşünelim. Çok güzel sevdiğimiz insanlarla geçirdiğimiz ortamda düşünelim o bir saati. Bir saatin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Ama bir de yani, hani hoşlanmadığınız bir ortamda olduğunuzu düşünün bir saat. O bir saat size sanki saatlermiş, günlermiş gibi gelecektir. Zamanın algıda olduğu zaten çok net. Baktığımız zaman da bizim hafızamız olmasa zaman kavramının bizim için bir önemi olmayacak. Yani bugün hafızamızı kaybetmiş olsak dünümüz olmayacak demek ki. Dün olmayınca bugünün de bir anlamı yok. Çünkü zaman denilen bir kavram yok. O yüzden zaman tamamen algıda olan bir olay zaten insanların yaşamış olduğu. İnsanların da sonsuz hayatta zaten bu zamandan tamamen uzak bir şekilde. Hani hiçbir zaman sonu olmayacak. Sonsuza kadar gidecek. Uzun bir gerçek hayatı insanların asıl yurdunda olduğu zaman olacak. Allah cennetten öyle bahsediyor zaten. Sonsuza kadar olacağını, bir hayatı süreceğini söylüyor insanlar.
Evet. Ve insanın sahip olduğu maddi imkanların da, gerçi bunların hiçbirine insan sahip değil, öyle zannediyor.
Evet.
İnsana bir güven vermemesi lazım. Ölümü uzak zannettirmemesi lazım. Bu yakışıklılık olabilir, güzellik olabilir veya mal mülk olabilir. Bakın yakın bir, değil mi, birkaç hafta önce büyük bir teknoloji firmasının kurucusu vefat etti. Çok zengin değil mi? Listelere hatta yeni girmişti. İlk 10, dünyanın ilk 10 zengin listesine. Ama Allah bir hastalığı vesile kılarak eceli geldiği için canını aldı. Kansere yakalandı. Dolayısıyla değil mi? Çok fazla mal mülk sahibi gözüküyor ama hiçbir şekilde ölümü uzaklaştıramıyor veya ölümden kaçamıyor. Değil mi? Erteleyemiyor. Eceli geldiği an canını teslim ediyor. Dolayısıyla işte insanın da ahirete yönelik Allah'ın razı olacağı hareketler içinde bulunması gerekiyor. Tabii. Ahiretini düşünmesi gerekiyor inşallah.
Zaten bu çok açık, net zaten baktığın zaman. Niye? Şimdi çok diyorsun ki yaşlıktan bahsettik. Yaşlı olmayıp da ölen bir sürü insan var. Adam diyelim çok mesela yakışıklı ya da kadın çok güzel. Ama erken yaşta hayatını kaybetti. Allah bir şekilde bir vesileyle aldı hayatını diyelim. Ne oluyor? Toprağa giriyor. Toprakta o güzelliği toprak tanımaz yani, güzelmiş, çirkinmiş ya da işte zenginmiş, fakirmiş. Aynı şekilde çürütmeye devam ediyor. Organizmalar aynı şekilde bedenini çürütmeye devam ediyor. Ne oluyor? Oradan bir açıyorsun birkaç ay sonra ya da birkaç yıl sonra, kemikten başka bir şey kalmamış. Ne o güzellik kalmış, ne o zenginlik kalmış. Hiçbir şekilde sen öldüğün zaman zenginliğini götüremiyorsun. Güzelliğini götüremiyorsun. Ya da dünya hayatında bu benim dediğini hiçbir şeyi götüremiyorsun. Ya tek bir parça da yani maddi değil ya. Diyorsun ki mesela ben işte şu kalemimi çok seviyorum ya da ben işte şu kravatımı, şu elbisemi çok seviyorum diyorsun. Çok sevdiğim dediğin şeyi, hatta benim dediğin şeyi bile ahirete götüremiyorsun. Dünyada kalıyor. Hiçbir şekilde ulaştıramıyorsun oraya. Tamamen insanlar Allah nasıl geldiyse o şekilde alındığını söylüyor. Yalın bir şekilde. Yani biz doğarken nasıl hiçbir şeye sahip olmadan, üstümüzde hiçbir takı ya da bir şey olmadan geliyorsak tamamen yalın olarak, ölürken de Allah aynı şekilde yalın olarak döndüreceksiniz diyor. Şeytanın ona da sanırım. Gerçekten de öyle. Biz hiçbir şekilde dünyadan hiçbir şey almadan en çok sevdiğimiz ya da en sevmediğimiz dediğimiz şeyleri bile, maddi manevi ne olursa olsun, dünyadan tek götürebildiğimiz buradaki sevaplarımız ve günahlarımız. Başka hiçbir şey yok. Maddi olarak götürebildiğimiz hiçbir şey yok yani. İşte bir insanın arkamızdan iyi insandı demesi ya da işte böyleydi demesi, onun da ahiret hayatımıza etkisi yok. Çünkü insanın Allah'la olan inancı Allah'la insan arasındadır. Belki insanlara etrafa öyle gözüküyor olabilir. Çok iyi, çok güzel, çok düzgün gibi gözüküyor olabilir. Ama içinde fesatlık vardır. İçinde kötü düşünce, art niyet vardır. Bu Allah'la olan arasında olan inançtır. O da Allah'ın takdir edeceği bir şey. Yani buradan giderken işte çok iyi insandı demeleri ya da çok kötü bir insandı demeleri insanın ahiret hayatını etkileyecek bir durum değil zaten. O yüzden hani hiçbir şey dünyada kalıyor, daha doğrusu her şey ne varsa hepsi dünyada kalıyor. Hiçbir şekilde öldüğümüz zaman dünyadan tek bir şey daha götüremiyoruz. Bu da bize gerçek aslında bağlanmamız gerekenin dünya hayatı değil de Allah'a olmak olduğunu. Allah zaten az önce de söyledik. Nimetlerden faydalanmamızı zaten söylüyor. Bu demek değil ki dünyayı elinin tersi değil, hiçbir şekilde dünyanın güzelliklerinden faydalanma. O da demek değil ama sadece dünya hayatını çok böyle sımsıkı, sanki kazık çakacakmış gibi, hiç gitmeyecekmiş gibi sımsıkı bağlanmak değil. Verdiği nimetlerden dolayı Allah'a şükretmektir. Yani güzel bir şeye bindiğin zaman ya da güzel bir şey yediğin zaman Allah'a şükredeceksin. Allah'ın istediği bu zaten. O nimetleri de bizler için veriyor. İnşallah. Bugün de güzel programımızın sonuna geldik inşallah. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.